Evet arkadaşlar, pat diye kesildi biliyorum. Merhaba, ben Mesut Çevik öncelikle. Bunu söyleyeyim. Mesut Çevik'le Canlı'nın yeni bir bölümünde de karşınızdayız. Bu sefer birazcık farklı bir yayın yapıyoruz. Çünkü daha öncesinde sadece Ustream üstünden canlı yayınları gerçekleştiriyordum. Ama bu sefer hem YouTube hem de Ustream üstünden sizlere canlı yayına ulaşıyoruz arkadaşlar. Böylece nerede takılma yaşıyorsanız diğer platforma geçerek en azından şansınızı arttırabilirsiniz. Çünkü sadece Ustream'den yaptığımız yayınlarda birçok insan takılma sıkıntıları yaşadığı için canlı yayını izlemek onlar için işkence oluyordu. Umarız bu sefer o işkenceye son vereceğiz. Küçük ekranda bu tarafta Ersin'i görüyorsunuz. Ersin de 2013'e damgasını vuran oyun gelişmeleriyle bizlere katkıda bulunacak. Aynı zamanda Mustafa da gelecek. Mustafa da geldiğinde o da donanımsal ve teknolojik gelişmeler konusunda yorumlarıyla bizlere katkıda bulunacak. Bu canlı yayında neleri konuşacağız? Bu canlı yayında 2013'e damgasını vuran gelişmelerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz 2013 yılı sayılı günleri kaldı, gerimizde kalıyor ama teknoloji dünyasında birçok şey yaşadık, birçok yenilik yaşadık. Bunların hepsini bu programda yer vermeye çalışacağız ama öncelikle şu uyarıyı yapayım. Bize 3 farklı platformdan erişebiliyorsunuz. Bu da doğal olarak kargaşa yaratacak. Bunlardan bir tanesi YouTube chat ekranı, bir tanesi Ustream chat ekranı, bir tanesi ki bizim en çok tercih ettiğimiz ve sorularınızı buraya sormanızı rica ediyoruz. Donanım Haber'deki ilgili konu, forum konusu ya da ana sayfadaki haber konusu. Donanım Haber üye olarak burada mesaj yazabilirsiniz. Buraya sorunuzu yazarsanız cevap bulma olasılığı çok daha yüksek. Neden derseniz, şimdi canlı yayın bittikten sonra chat ekranına dönüp tek tek insanlara cevap veremiyorsunuz ama eğer canlı yayında cevap veremediysek sorunuza ve forumda duruyorsa doğal olarak oradan cevaplı butonuna basıp bir sonraki gün bütün önemli sorularınıza cevaplarımızı veriyoruz. Tabi yayında cevapladığımız sorulara yazı olarak cevap vermeye es geçiyoruz. Böylece herkes cevabını almış oluyor. Dediğimiz gibi eğer önemli bir sorunuz varsa mutlaka foruma yansıtın ki biz de net bir şekilde bunu ulaşabilelim. Şimdi ilk olarak şok etkisi yaratan haberlerle başlamak istiyorum. 2013 yılında birçok şok yaşadık biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de Microsoft'un Nokia'yı satın almasıydı. Microsoft Nokia'yı satın aldı dendiğinde artık Nokia öyle bir hale gelmişti ki insanlar aslında ya biz bunu bekliyorduk falan demeye başladılar ama Nokia'nın birkaç sene öncesine baktığımızda dev gibi bir şirket ve Microsoft tarafından satın alınacak ya da başka bir şirket tarafından satın alınacak dense birine buna kimse inanmazdı. Ama gelin görün ki akıllı telefon üretim sürecinde yaşadığı birçok sıkıntı Nokia'yı artık başka bir firma tarafından satın alınacak kadar ne yazık ki aşağılara çekti ve Microsoft da 2013 yılının başlarında başlattığı süreci ortalarına tamamladı ve Nokia'nın cihazlar kısmını satın aldı. Nokia'nın birçok konuda üretimi var biliyorsunuz. Microsoft'un satın aldığı kısım akıllı cep telefonları ve tabletler kısmı oldu. Yani Nokia markasını tamamen sahiplenmedi ama artık cep tarafını üretmeyen bir Nokia'ya karşı karşıyayız. Cep telefonlarını Microsoft tarafından göreceğiz. Hatta Nokia'nın bütün dünya ofislerindeki çalışanlar da artık Microsoft çalışanları oldular. Microsoft'un çatısı altında ürünler üretmeye devam ediyorlar. Benim burada merak ettiğim bir konu var. Yorumlarda da yer verirseniz sevinirim. Hani Microsoft'un satın alması sizin tarafınıza nasıl bir etki yarattı? Çünkü biz açıkçası üzüldük. Tamam, Microsoft çok kötü bir firma değil. Sonuçta teknolojiyi geliştiren ve bugün kullandığımız işletim sistemi Microsoft Windows'un geliştiricisi bir firma. Ve doğal olarak yani firmayı ileri götürebileceğini düşündüğümüz bir firma olabilir ama bizler için Microsoft her zaman yazılım dışında dikiş tutturamamış bir firma olma özelliği taşıyor. Özellikle mobil platformlarda iPhone'dan önce yaptıklarını çok net bir şekilde biliyoruz. Windows Phone 8'in de şu anki durumunu ve harcanan paraları görüyoruz. Yani Microsoft aslında mobil ortamda, mobil konuda çok da başarılı bir şirket değil arkadaşlar. Nokia gibi firmayı alması da bizlerde hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Nokia hem tasarımsal özellikleri hem de geliştirdiği mobil teknolojilerle lider firmalardan bir tanesiydi. Evet, iyi bir akıllı telefon geliştiremedi. Android cihaz üretme konusunda bir inat nedeniyle bugünlere kadar geldi ama keşke diyoruz başka bir firmayla birleşseydi de yoluna akıllı cihaz üreterek yine Nokia markası altında devam edebilseydi. Bizim için önemli bir gelişmeydi. Zaten Microsoft tarafında sürece baktığımızda 2013 yılında birçok gelişme yaşandı. Bunlardan bir tanesi de Windows 8.1 güncellemesi ve 8.1'e doğru giden süreçte Windows 8'in sürekli olarak üreticilerden negatif yorumlar almasıydı ki kullanıcılar tarafından da çok beğenildiği söylenemez. Yani aslında baktığımızda Microsoft tek işi olan işletim sistemini bile elini yüzüne bulaştırmış bir firma olarak karşımızda ve şu anda da Nokia'yı satın almış oldu. Yorumlarınıza bakıyorum. Genel olarak evet, genel olarak burada şu anda çok fazla konuyla ilgili yorumlar, sorular soruyorsunuz. Sorular konusunda şöyle bir şey söyleyeyim. Soru sorma vakti geldiğinde sizlere zaten şu an soru sorun diyeceğiz ve o zaman dönüp chat taraflarına bakacağız ya da konulara bakacağız. Böylece hani genel olarak sizin de sorularınıza cevaplar veriyor olacağız. Konular hakkında yorumlarınızı yazarsanız çok daha sağlıklı olur. Bu arada şunu söyleyelim. Ustream ile YouTube arasında, canlı yayınlar arasında senkron farkı var. YouTube birazcık daha geriden geliyor. Yani o yüzden bizim sizin verdiğiniz tepkilere karşı verdiğimiz cevaplar biraz gecikmeli geliyormuş gibi gözükebilir size. Bu yayınlar arasındaki süre farkını da mutlaka aklınıza bulundurun diyelim. Bizim diğer konumuz neydi? Windows 8 bir süreci, Windows 8'di. Hani bilmiyorum Ersin sen ne düşünüyorsun ama Windows 8 hani çok da başarılı bir işletim sistemi değildi. Ve kullanıcılar tarafında da geri dönüşler hep negatif oldu. Ben de açıkçası Windows 8'i kurdum ama Windows 8'in o modern arayüzünü hiç kullanmadım.
Aynen. Ya şey söyleyeceğim. Zaten biz ikisi bir programında da sık sık konuştuk. Hani sürekli olarak Windows çıkardığı bu ürünlerde hani birisinde çok başarılı bir şey imza atıyor. İkincisinde işte kötü bir şey imza atıyor. İşte Windows XP'den sonraki çıkan işletim sistemi veya Windows 7 gibi başarılı bir işletim sisteminden sonra çıkan Windows 8'in bence de çok büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyleyebilirim. Çünkü modern arayüz tamamen tabletlere odaklanılarak yapılmış bir arayüz ve bunu masaüstü bilgisayarlarda kullanmak gerçekten çok zor. Hala da ben de mesela yaklaşık bir 5-6 aydır Windows 8 kullanıyorum ama hiç modern arayüzü kullandığımı söyleyemeyeceğim.
Evet, ben de gerçekten modern arayüzü kullanmadım. Siz modern arayüz hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer yorumlarınızla katkıda bulunursanız dediğim gibi çok seviniriz arkadaşlar. Şimdi buradan birkaç tane pencere kontrol etmem lazım. 3 tane yayın olunca tabii doğal olarak çok fazla fark oluyor. Arka planın gerçek mi diye soranlar var. Hayır, bu sanal bir stüdyo arkadaşlar. Yeşil perde var şu anda. Bu arada yüzüğü unutmuşsun diyenler var. Evet, gerçekten öyle. Bilgisayarda çalışırken yüzüğü genelde takamıyorum çünkü çok çiziyor sağa solu. Şimdi onu taktım. Hatırlatan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Evet, Mustafa'nın ne zaman katılacağını soranlar var. Mustafa şu anda büyük ihtimalle evine doğru gidiyor alelacele. Evine varır varmaz bize katılacak arkadaşlar. Onu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Windows 8 hakkında konuşuyorduk. Windows 8 sürecinde aslında önemli bir gelişme de bu yıl içinde Windows Surface tabletlerin başarısızlığı oldu. Biliyorsunuz Windows 8 ile beraber Windows ARM tabanlı işlemciler için de bir platform geliştirdi. Her ne kadar Windows 8 gibi görünüyor ve aynı çekirdeği paylaştığı söyleniyor olsa da bu platform bambaşka bir platformdu ve hiçbir şu an bildiğimiz yazılım, yani şu anda kullanmakta olduğumuz yazılım o platformda çalışmadı. Windows RT olarak geçen işletim sisteminden bahsediyorum. Biliyorsunuz tabletlerde de bu işletim sistemine yer verildi. Ve şu anda Windows RT kullanan tablet neredeyse bulmak imkansız. Çünkü o kadar büyük başarısızlığa uğradı ki bu Balmer'ın da aslında Microsoft CEO'sunda başını yiyen olay oldu. Microsoft en sonunda elindeki Windows RT tabletlerin hepsini zararına satmak zorunda kaldı. Ve firma yaklaşık 500 milyon dolara yakın bir zarara soktu bu zararına satış. Bunun ardından da artan baskı CEO'nun istifa etmesine neden oldu. Bu arada Mustafa'dan yazı geldi ben hazırım diye. Hemen onu da katalım bu konuşmaya. Şimdi şuradan bir kişi ekleyelim. Evet, şu anda Mustafa da yayına eklemek için davet almış durumda. Birazdan Mustafa da gelecek. Evet, Mustafa'nın da katılmasıyla beraber aslında. Evet Mustafa, şu anda yayındasın. Genel olarak senden bir ses alırsak eğer. Bizi duyuyor musun Mustafa?
Ersin.
Merhaba.
Evet.
Evet, Mustafa'nın anladığımız kadarıyla sesle ilgili bir sıkıntısı var. Sesi düzeltir düzeltmez bizimle olacağını düşünüyoruz. Şu anda o da yerini alıyor. Evet, Windows RT tabletlerin başarısızlığı ardından biliyorsunuz Steve Ballmer artık emekli ayrılacağını söyledi. Çünkü üstünde genel olarak yönetim kurulunun baskısı oluşmuştu ve 500 milyon dolar zarara uğrayınca da şirket yatırımcıları, şirkete yatırım yapan büyük yatırımcılar da zararların olduğunu söyledi. Şu anda sesim geliyor mu Mustafa? Evet, Mustafa tekrar bir uçtu. Ona bir seste sıkıntı var yazalım.
Geliyor. Geliyor Mustafa abi.
Evet, oldu Mustafa. Süper. Şimdi şöyle yapabiliriz artık.
Şu bir an şekilde geliyor mu sesim?
Evet, net bir şekilde geliyor. Yani duyabiliyoruz.
Oldu Mustafa, değil mi? Okay.
Senden önce şunları konuştuk. İlk önce Microsoft'un Nokia'yı satın almasının bizde yarattığı hayal kırıklığından bahsettik. Bu süreçte Nokia'nın yaptığı hataları anlattım. Ve tabii ki Microsoft'un mobil cihazlarda başarılı bir firma olmadığını da söyleyerek Nokia gibi hani yaratıcı, gelişime açık bir firmanın satın alınmasının kullanıcılar açısından çok da iyi olmayacağını söyledim aslında. Ve ek olarak da şu anda Windows 8.1 sürecinde Windows RT tabletlerde yapılan zararın Balmer'ın başını yediğinden bahsediyorduk. Sen bu konuda neler düşünüyorsun? Evet Mustafa. Hala. Evet,
valla Mesut, ilk başta istersen Nokia'dan başlayayım. Dediğin gibi geliyor mu? Ses geliyor,
evet,
değil mi?
Evet geliyor şu anda. Geliyor, sıkıntı yok.
Okey, tamam. Nokia'nın tabii ki satılması pazar için, bütün kullanıcılar için zaten çok kötü bir olay oldu. Belki Amerikalı kullanıcılar veya Microsoft için çok iyi bir şey oldu ama bu Avrupa'da yaşayan Avrupalı teknoloji severler için oldukça kötüydü. Çünkü pazarda artık Avrupa'dan hiçbir oyuncu kalmadı. Bu bir kere hani bütün kontrolün Amerika veya Uzak Doğu'ya geçmesi anlamına geliyor. Bu açıdan oldukça kötüydü. Ama onun dışında hani Microsoft artık tek cepheden bağlanıyor olması, Nokia'nın daha ileriki eğer farklı bir yoldan devam etseydi ilerleyen zamanlarda daha farklı bir çözümler ortaya koyabilecekti belki, ama artık tek çatı altında Microsoft'tan devam edeceği için artık sadece Microsoft'un istediği, Microsoft'un beğendiği, Microsoft'un onay verdiği şeyler konulması anlamına geliyor. Zaten Windows Phone platformuna geçiş sürecinde de hani Migo'nun üstünün çizilmesi, işte Symbian'dan vazgeçilmesi falan, aslında hepsi tamamen Windows odaklılığın bir ön hazırlığıydı ve öyle de oldu. O açıdan da kötü oldu. Hayırlısı diyelim ama çok hayırlısı gibi durmuyor sanki pazar açısından.
Açıkçası ben de aynısını düşünüyorum ve zaten hani Microsoft'un mobil cihazlarda başarısız bir firma oldu. Windows RT tabletlerde yaptığı zarar ve ardından CEO'nun da sırf bu zarar yüzünden şirketten ayrılmak zorunda kalmasından belli diye düşünüyorum Mustafa.
Kesinlikle. Zaten şimdi şöyle bir şey vardı. Microsoft aslında bazı örneğin Bill Gates'in bazı videolarında falan Bill Gates kendi de bahsediyor. Hani Apple'la kıyaslayacağım. Şimdi neden Apple'la kıyaslayacağım? Çünkü bu firmalar eskiden 1970'lerden beri hep birbirlerinin rakibi olan firmalar. Baktığınızda şimdi Amerika'da örneğin en büyük rakibiniz sizin Apple. Apple ne yapıyor? Hem donanımı yapıyor, bir şekilde yapıyor. Tabii ki kendi üretmiyor her şeyi. Ama evet, onun kontrolünde gerçekleştiriliyor her şey. Artı bir de yazılım yapıyor. Şimdi bunun birçok avantajını Apple kendi zaten gerek 90'lı yılların ilk döneminde, gerekse de 2000'li yıllardan, 2007'den sonra bunun çok faydasını gördü. Şimdi Microsoft öyle değil. Microsoft aslında açık bir sistem yapıyor Windows'a, ama yani açık sayılır en azından Mac'lere göre daha açık diyeyim.
Evet, ama bütün işletim sistemi, yani sonuçta bütün PC üreticileriyle çalışıyor.
Evet, tabii bunun zararları oluyor. İşte şu anda örneğin kime sorsanız işte Mac'ler daha iyi, Windows daha kötü. Neden kötü? Çünkü Windows'un çok daha fazla kişiyle çalışması gerekiyor falan filan. Microsoft şimdi ilerleyen zamanlarda bunun çok daha sıkıntılı olacağını görmüş. Ki zaten aslında Windows Mobile zamanında da bu durum öyleydi. O zamanki cihazlarda örneğin iMate diye bir üretici vardı veya HP, belki arkadaşlarımız biliyordur, belki bilmiyordur bazıları. Bazı telefonlarda daha iyi olabiliyordu, bazı telefonlar çıldırtıyordu, forumlarda onlarca sayfa konularda konuşuluyordu. Böyle dertleri vardı. Microsoft da buna karşı olarak çok güçlü bir ismi yanına çekmesi gerekiyordu. İlk başta ne yaptı? Nokia vardı. Çünkü Nokia da çok zor durumdaydı. BlackBerry'yi alamaz zaten, o da bir kendi yolunda yeterince başarılı olmuş ve yerleşmiş bir firma çünkü akıllı telefonda, ama Nokia'nın öyle değil. Nokia biraz daha geride kalmıştı bu konuda. Nokia'dan başka bir alternatifi yoktu. Gitti Nokia'yı aldı. Bu sayede dedi ki ben hem donanımı üretebilirim, hem de ilerleyen zamanlarda donanımla mükemmel şekilde entegre ederek yazılımı çok daha iyi noktalara gelebilirim diye düşünerekten böyle bir hareket yaptı. Ama şu anki görüntüde çok fazla öyle olduğunu göstermiyor, ama İlerleyen zamanlarda belki çok daha iyi noktalara gelebilir. Belki daha iyileştirebilirler. Belki biraz daha fazla yatırım yaparak, ki çok fazla yatırım yaptılar zaten şu zamana kadar. Bunları evet, nasıl doğru amorti edecekler, o da tartışma konusu olur. İlerleyen zamanlar gösterecek Microsoft'un bu hamlesinin doğru olup olmadığını.
Şimdi Microsoft tarafında konuşuyoruz. Microsoft tarafında çok konuşulan bir konuda Xbox One biliyorsunuz. Xbox One'ın ilk E3 çıkışında Microsoft birçok kısıtlamayla beraber konsol duyurdu. Daha sonrasında ise Sony tarafındaki açılımı gördükten sonra firma konsol tarafında da aslında bir hezimete uğradı diyebiliriz. Daha sonrasında o kadar fazla geri adım attı ki ilk duyurulan konsolla son ortaya çıkan konsol arasında dağlar kadar fark vardı. Ve ekstra olarak şöyle bir fark da vardı. Konsol ilk duyurulduğu günden bugüne kadar hızlaşırtılarak PlayStation 4'ün donanımsal gücüne yaklaştırılmaya çalışıldı. Ama hala da PlayStation 4 arasında %50'ye varan performans farkı var. Yani konsol savaşında da Microsoft geride duruyor. 2013 yılının genel olarak baktığımızda Microsoft için gerçekten kötü geçtiğini, karlılığı artan bir firma olsa da, gelirleri artmaya devam etse de bunun sadece işletim sistemi ve yazılım kısmından kaynaklandığını, geri kalan bütün sektörlerde bir şekilde darbe yediğini görüyoruz. Enteresan oldu. Ersin'in herhalde bu konuda söyleyecekleri vardır.
Yani Microsoft'la ilgili aslında yani 3 fuarından önce biraz daha geri gidersek konsolun ilk duyurulduğu zamandan başlamak lazım. Çünkü Microsoft'un hani E3'ten sonra E3'te duyurduğu adımlardan geri döndü. Ama öncesinde duyurduğu şeylere baktığımız zaman çok fazla TV odaklı bir konsol çıkarttığını görüyoruz ki hani bu kadar global bir kitleye hitap eden bir konsolun sadece Amerikan piyasası için Amerikan piyasası için özelliklere sahip olması herhalde bütün oyuncular için en büyük hayal kırıklığı oldu ki o TV videosunu mutlaka bütün oyuncular hatırlayacaktır. Bir taraftan baktığımızda E3 konferansıyla birlikte Sony'den çok beklenmedik ataklar geldi ve bunun sonucunda tabii ki geri adım atmak zorunda kaldılar. Burada herhalde en öne çıkan iki başlığı DRM ve bağımsız oyunlar olarak ayırabiliriz. Çünkü DRM konusunda hani Ubisoft'ta da çok fazla tartışmalar oldu. Buna rağmen DRM üzerinde diretmesi Microsoft'un herhalde bence bu sene yapmış olduğu, oyun tarafında yapmış olduğu en büyük talihsizlik olarak yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Bir diğer taraftan baktığımızda da bağımsız oyunlara sırtını çevirdi. İşte oyunları Xbox Live üzerinden yayınlamak için para istedi. Ama rakip tarafa baktığımızda Sony bağımsız firmalara kucak açtı. Bunun dışında işte diğer taraftan zaten daha güçlü bir konsol olduğunu da gördükten sonra Microsoft'un böyle kağıt üzerinde birazcık atak yapmaya başladığını gördük ki zaten E3'te birçok yaptığı duyuruyu da geri almak zorunda kaldı. Halen şu dönemde bile kıyasladığımızda Microsoft'un çok büyük handikaplara sahip olduğunu görüyoruz. Bunun en büyük örneği de bence Xbox Live olarak söyleyebiliriz. Çünkü Xbox Live'ı daha doğrusu Xbox üzerinden kullandığınız dashboard'u Xbox 360'la kıyasladığınızda çok büyük handikaplara sahip. Yani bir arkadaşınıza mesaj atmak istediğinizde bile bunu 5-6 adımda birden gerçekleştirebiliyorsunuz ki Xbox 360'daki dashboard'a göre bence büyük bir hayal kırıklığı olmuş diyebilirim. Zaten önümüzdeki günlerde incelemesiyle birlikte dashboard üzerindeki bu değişiklikleri de ne kadar geriye gittiklerini de anlatacağız.
Şimdi foruma baktığımda birkaç soru var burada. Aslında Mustafa'nın bunları cevaplayabileceğini düşünüyorum. Bir tanesi Enevre tarafından sorulmuş. Demiş ki Enevre, yeni üretilen telefonların ismi Microsoft mu olacak yoksa Nokia Lumia devam edecek mi diye bir soru sormuş.
Şimdi o konuda şunu söyleyeyim Mesut, aslında tam olarak netleşmiş bir konu değil. Bazı haberlerde çeşitli söylentiler oldu çünkü sonuçta anlaşmaların detaylarını bizler bilemiyoruz. O da bir şekilde sızıyor ama ne kadar doğrudur sızan bilgiler bilemiyoruz ama zaten son zamanlarda dikkat ettiysek Microsoft'un Lumia, yani daha doğrusu Nokia'nın Lumia markasını çok fazla öne çıkardığını görüyoruz. Diğer taraftan bir Asha olayı var. Onu da çok ciddi derecede kendi sınıfında öne çıkartıyor Nokia. Şimdi haliyle, şimdi örneğin Nokia Asha veya Nokia Lumia'dan ziyade ilerleyen zamanlarda Microsoft Lumia, ki Microsoft ismi de çok fazla söylenmez çünkü Apple iPhone denmez, genelde iPhone denir. İlerleyen zamanlarda muhtemelen Lumia ve Asha tarzı daha böyle yerleşmiş markalarla devam edecek. Çünkü Nokia artık zaten Nokia'nın kullanım hakkı da Microsoft'a geçmiş durumda. Öyle çeşitli haberler vardı ama Microsoft'un burada Nokia ismini kullanacağını çok sanmıyorum. Kendi markasını da çok fazla kullanacağını sanmıyorum. Çünkü çok spesifik ürünler ve hani Microsoft denildiğinde insanların aklına binlerce ürün geliyor. Onun yerine daha çok böyle belli cihazın kendi o ana çizgisini ortaya koyan veya o cihazı betimleyen, tanımlayan kelimeler kullanılması, isimlerin kullanılması her zaman firmalar açısından çok daha iyi oluyor. Örneğin Mustang deriz biz. Örneğin Ford Mustang fazla denmez. Çünkü hep orada ön plana çıkan Mustang'tir veya işte Mac deriz, Apple Mac demeyiz. Bu tarzda. O yüzden Microsoft'un da yoluna daha çok hani Lumia veya Asha markaları altında gideceği görüşündeyim.
Yani Nokia'yı duymayabiliriz ama Lumia ve Asha baki kalacak. Burada bazı evet, arkadaşlarımızın yine hani yorumları bulunmakta. Mesela Steven Elop'un başa gelişinden itibaren Nokia'nın sürekli kötüye gittiği konuşuluyor. Biz de aslında Elop'un Nokia'yı satış sürecini hazırlamak için getirilmiş, baştan anlaşmalı bir yönetici olduğunu düşünüyoruz. Yani Nokia'yı ileri götürmekten çok satış sürecinde herhalde o fazlalıklardan kurtulma, firmayı olabildiğince az zarar eden bir yapıya getirme çabasında olduğunu düşünüyorum ben. Kaldı ki zaten satış sürecinden sonra Microsoft'taki görevine tamamen geri dönüyor olması da bunu bir gösterge, yani Microsoft çalışanı gibi sanki Nokia'nın başına getirildi. Ben satış sürecinin aslında Elop'un başa geçmesiyle birlikte başladığını düşünenlerdenim.
Kesinlikle ben de onu düşünüyorum. Benim orada anlamadığım tek nokta şu. Hani Finlandiyalılar şu ana kadar hep Nokia'nın Finlandiyalı olduğunu öne çıkartmışlardı. Ve hani Nokia'nın hani bazı vatandaşlarımız genelde Nokia denilince akla hep Japonya falan kökenli olduğunu düşünüyorlardı. Ama Finlandiyalı bir firmaydı ve hani bu olabildiğince öne çıkartılıyordu. Şimdi öyle bir durumda hani... Orada o süreçte yaşananları Finlandiyalı, sonuçta o yönetim kurulunda Finlandiyalı insanlar da oldukça güçlüydü o dönemlerde. Nasıl oldu da Amerika'dan hani Microsoft'tan böyle bir yönetici transferine onay verdiler, ben o kısmı anlamıyorum. Yani orada bizim bilmediğimiz o arka kapılar, kapalı kapılar arkasında çok daha farklı olaylar döndüğünü düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu hiçbir zaman aydınlanmayacak. Her zaman bir komplolarla anılacak bir olay gibi duruyor.
Bana yani da öyle geliyor. Yani arkada birçok dedikodu bıraktı ama neler olduğunu hiçbir zaman gerçekten bilemeyeceğiz. Belki de çok ileride emekli olduktan sonra bazı açıklamalarla bu konuya netlik getirirler diye düşünüyorum. Bir arkadaşımız da doğru söylemiş. Windows Phone'un marketinden hiç memnun olmadığını, batak gibi bir oyunun biri 3 liraya satıldığını. Hatta ben şeye de şahit oldum. Android platformunda bedava olan platformlar Windows Phone platformunda parayla satılmaya devam edebiliyorlar. Bu da garip bir şey. Windows Phone'un her zaman söylüyorum aslında. Windows Phone platformunun gelişmeye ihtiyacı var. Bir senesi var daha rahat. Bir sene sonunda belki de alınabilir bir platform olacak ama şu anda alım yapmanın gerçekten insanları mutsuzluğa edeceğini düşünüyorum. Hani bu konuda gerçekten alım yaparken dikkatli olmalısınız diye düşünüyorum.
Aslında şunu söyle.
Evet Mustafa, şunu senin de yorumunu mesela alayım. Ondan sonra diğer konuya geçelim.
Tamam, okey. Windows Phone aslında platform olarak ben çok fazla kötü olduğunu düşünmüyorum. Platform olarak ben beğeniyorum genel olarak ama şu an içinde bulunduğumuz dönemde işte Android çok gelişmiş ve iPhone'da, iOS'da çok gelişmiş olduğu için biraz sanki o market konusunda falan çok geri kalmışlığının cezasını çekiyor gibi. Ama bir iki sene önce olsaydı bu durum, yani bence çok rahat Windows Phone platformu herkese önerilebilirdi. Ama şu anda önerilmemesinin sebebi diğer platformların çok gelişmiş olması. Hani burada bunu belirtmekte fayda var. Çünkü bazı okuyucularımız bunu çok farklı olarak algılıyorlar. Senin bu yorumunu. Evet, bunu belirtmekte doğru. Fayda olduğunu düşünüyorum.
Haklısın. Bir Opinik isimli arkadaşımız da, ya daha doğrusu Rumuzu diyeyim, ismi tabii ki böyle değildir ama şöyle bir soru yöneltmiş. Microsoft'un biliyorsunuz son zamanlarda dedikodu bunlarda. Hiçbir zaman resmi bir açıklama olmadı. Firmaları şu anda milyar dolarlar önerip Windows'un üretmeleri için baskı yaptığı konuşuluyor. Bunlardan bir tanesi de Samsung. En son Samsung'la hani birkaç milyar dolarlık bir anlaşmadan bahsediliyor, öneriden bahsediliyor. Ve Samsung'a Windows Phone üretmesi konusunda Microsoft'un bir baskısı söz konusu dedikodulara göre. Demiş ki bu süreç demiş Android'i bitirir mi? Samsung sadece Windows Phone'a yönelir mi? Açıkçası Android dendi artık akla Samsung geliyor. Bu kadar güçlü olduğu bir platformu hiç bırakacağını düşünmüyorum. Ve bunlar da dedikodudan ibaret. Hani bir gerçek var. Nokia gibi bir firma %90'a yakın ekosistemi kontrol ederken artık hiçbir üretici buraya girip risk almak istemiyor. Çünkü tam bir intihar olur burada telefon üretmek. Microsoft'un elinin altında olan bir firma var. Bu ekosistem olduğu bildiğince fazla telefonla beslemeye devam ediyor. Ve siz bir üretici olarak Ar-Ge yapacaksınız, mühendislerinizi atayacaksınız, para harcayacaksınız ve platforma girip risk alacaksınız. Niçin? Yine Nokia için. Yani sonuç olarak bu ekosistemin büyümesi elinde sonunda hep Nokia'ya yarayacak. Arkasında Microsoft var. Bu yüzden Samsung'u ben Android'den kolay kolay kopacağını, Microsoft'ta taviz vereceğini düşünmüyorum. Belki de bir Windows Phone görürüz ama hiçbir zaman çok fazla iddialı, çok fazla ürünle bu sektörde Nokia dışında bir firmayı da göremeyeceğiz. Sırf Microsoft'un bu politikası yüzünden.
Bence ben de kesinlikle öyle düşünüyorum. Sonuçta dediğin gibi firmanın belli bir yatırım yapması gerekiyor öyle bir telefon geliştirmesi için ama şimdi bakıyorsun örneğin Android konusunda da öyle bir durum var. Motorola örneğin Google sonuçta şu anda Motorola isimli, Motorola firmasına sahip bir donanım üreticisi. Haliyle şimdi Microsoft'ta Nokia gibi bir isme sahip. Samsung bakacak, bu örneğin Microsoft'un da elinde böyle bir firma var. Ben bunu geliştirdikten sonra ya tamamen platformu kendine has bir hale getirip ben artık size vermiyorum derse, bugüne kadar yaptığım emekler aslında onun ekmeğine yağ sürmekmiş diyecek.
Evet, doğru.
Bunu düşünerekten, çok fazla yatırım yapacağını sanmıyorum ama dediğin gibi göstermelik, hani en azından pazara sürdüm demek açısından belki bir veya iki tane telefon görebiliriz ama daha fazlası olacağını sanmıyorum yani.
Ben de öyle düşünüyorum ve artık Microsoft'la ilgili hani son bir soru var, bunu da Ersin cevaplar. Xbox One Türkiye'ye resmi olarak gelecek mi diye sormuş bir arkadaşımız. Bundan sonra da Microsoft konusunu artık kapatıyorum tamamen.
Şu anda resmi olarak hiçbir açıklama yok. Microsoft Türkiye tamamen böyle kabuğuna çekilmiş durumda. Hani biz de oyun piyasasından birisi olarak Microsoft tarafından, Microsoft Türkiye tarafında herhangi bir konuşacağımız resmini bulamıyoruz. O yüzden bir şey söylemek zor. Ama Xbox One için yani muhtemelen Türkiye'deki birçok oyuncu hayal kırıklığına uğramıştır. Şu açıdan hani geçtiğimiz sene Xbox 360 geldiğinde biz ikisi bir programda da konuştuk. Sürekli olarak işte bu Xbox One'a bir ön hazırlık aşamasıydı diye düşündük. Çünkü 4-5 yıldır çıkmış olan bir konsolun hele hele yurt dışından alan bir sürü oyuncu olduğunu göz önüne alırsak yıllar sonra Türkiye'de piyasaya çıkması en mantıklı çerçevede bu konuyu aklımıza getirmişti. Fakat Xbox One duyuruldu, piyasaya çıktı, E3 geçti, Gamescom geçti. Maalesef Microsoft'tan tek bir açıklama bile yapılmadı. Hani bırakın oyunculara, basına bile yapılmış bir açıklama yok. Bu yüzden gelecekse de en az bir 2-3 senesi var diye düşünüyorum, büyük bir sürpriz olmazsa.
Ben de öyle düşünüyorum. Bir sonraki konumuz da THQ'nun iflasıydı. Kısaca ona da değinmek istiyorum. Oyun dünyasında şok etkisi yarattı. Biliyorsunuz oyun dünyası gitgide tekelleşmeye başladı. Bir tarafta Activision gibi büyük bir firma var. Diğer tarafa bakıyorsun Electronic Arts var. Ve bu iki firmanın dışında Ubisoft, şu anda ismini duyurmaya başlayan dağıtıcılardan ve oyunlarıyla gerçekten takip ediliyor ama geri kalanında gerçekten sektörden çok fazla para kazanamadıkları hakkında sürekli bir varyansın söz konusu. Ve tek başına çalışan, bizim bağımsız dediğimiz yapımcılar dışında da artık sesini milyonlara duyurabilen üretici çok az kaldı. Ve THQ de bu üreticilerden biriydi, daha doğrusu dağıtımcılardan biriydi. Ve elindeki birçok markayla beraber ne yazık ki iflasını istedi. Daha sonrasında elindeki oyunların hepsi çeşitli firmalar tarafından satın alındı. Yani benim aklımda kalan en güzel oyunlarından bir tanesi de Campaign of Heroes serisiydi. Hala devam ediyor ama THQ artık ne yazık ki geliştirmeyeceği için büyük ihtimalle gelecekte yeni nesil Campaign of Heroes oyunları göremeyeceğiz. Bizim için 2013 yılında üzüntü yaratan haberlerden bir tanesi de buydu açıkçası.
Aslında burada bir parantez açıp hani şeyden bahsetmek lazım. Büyük firmalardan bahsettik. Zaten THQ'nun iflasından sonra hani böyle bir Ceylan şeye yaklaşır ya, su içmeye, bir tane timsah kapar sonra hepsini parçalamaya başlarlar filan. THQ'nun da iflasından sonra yavaş yavaş böyle bütün firmaların üstüne çullandığını gördük ki mesela Company of Heroes için Sega ile bazı anlaşmalar oldu. Daha sonra Crytek firmasına Homefront gibi oyunların geçtiğini gördük. THQ ile EA Electronic Arts batmaktan sonra UFC'nin lisansı için davalık oldular. Yani firma battığı zaman da kurtulamadı. Birçok oyunu kapışıldı zaten. Fakat bu kapışılan oyunların da parasıyla gene kendini toparlayamadı. Burada herhalde en ön plana çıkan Crytek'in şeyi almasıdır. Homefront'un isim haklarını almasıdır. Gene muhtemelen Sega Campaign of Heroes'a devam ettirecektir diye düşünüyorum. Darksiders'ı da es geçmemek lazım bunda. Mahşer'in 4 atlısı olduğu için 2 tane oyun çıkarttılar. Daha sonra iki tane oyun, hatta üçüncü bir oyunla birlikte tüm hatları kontrol edebileceğimiz bir oyundan bahsediyordu tabii kaç sene önce. O da direkt olarak Nordic Games Darksiders'ın isim haklarını aldığı için muhtemelen yeni Darksiders oyunlarıyla karşımıza çıkacaktır. Ama bu sene hani böyle büyük bir firmanın Metro Last Light, Metro serisi gibi önemli oyunları da kendi bünyesinde barındıran bir firmanın iflas etmesi tabii ki oyun dünyası için oldukça üzücüydü.
Evet, THQ'yu da 2013 yılında arkamızda bıraktığımız firmalardan bir tanesi oldu. Aslında tam olarak Mustafa'nın konusuna geliyoruz. iOS 7, biliyorsunuz bu sene çok konuşuldu. iOS 7 yayınlandı. Yayınlandıktan sonra resmen Apple camiasında bir kaos oluştu. Çünkü kimi cihazlar iOS 7 ile beraber kullanılamaz derecede yavaşladılar veya kullanıcı deneyimi çok kötü hale geldi diyebiliriz. Yeni iPhone 5 dışında da herhalde bu platformu, bu yeni işletim sistemini tam manasıyla kaldırabilen bir yapı göremedik Apple tarafında. Ve şöyle bir durum var. 7 bir güncellemesi bekleniyor. Yani neredeyse bir sene olacak. Yıl bitiyor. Ve ancak Apple 7 bir güncellemesiyle beraber eski cihazlarda da çalışabilir bir yeni işletim sistemi sunmuş olacak. Tabii ki Mustafa bu konunun uzmanı. Hani görüşlerini çok merak ediyorum gerçekten. iOS 7 sence bir başarı mıydı Mustafa? Yoksa Apple tarafında ilk defa bir işletim sistemi güncellemesi hani beraberinde birçok sorunu da yanında mı getirdi?
Bence söylediklerinin ikisinin de karışımı. Yani beraberinde çok şey getirdi ama sorunlar da getirdi. Bunlardan bazıları da sorunlardı. Ama bildiğimiz gibi yazılım dediğimiz şey zaten hani mükemmel derecede hiçbir zaman sunulmaz. Yani her zaman bir sıkıntı çıkar. Çünkü yazılımda uzun süreli bir test sürecine ihtiyaç vardır ve telefon gibi popüler bir alanda maalesef firmaların bu denli üzerinde çalışabilecekleri vakit olmuyor. Haliyle biraz daha bazı konularda aceleye getirip sonrasında kullanıcıya yayınladıktan sonra daha hızlı bir gelişim gösteriyorlar. Çünkü burada da devreye kullanıcılar üstünden test süreci giriyor biraz da. O sebeple daha ilerleyen zamanlarda şu anki sorunlar, bazı sorunlar, getirdiği bazı temel sorunlar giderilecektir. Ama ben genel olarak iOS 7'nin Apple açısından çok önemli olduğunu, çok başarılı genel olarak görüyorum. Evet, başarılı olduğunu söyleyebilirim.
7 bir güncellemesiyle beraber birçok cihazın aslında işletim sistemini tam olarak kaldırabilir hale getireceği konuşuluyor. Hatta Beta 2'sini test etme şansın olduğunu bilmiyorum ama bana gelen son bildirimler Beta 2 ile beraber artık gerçekten hızlı bir işletim sistemine dönüştüğü konusunda hani hemfikir kullanıcılar. Sen deneme şansı buldun mu ya da tam olarak araştırdın mı kullanıcılar ne düşünüyor?
Ben kullanma fırsatım olmadı ama araştırmıştım. Dediğin gibi beta süreciyle birlikte 7.1'in özellikle ikinci sürüm ki zaten ikinci sürümde bazı ciddi yenilikler de var içerisinde. Hani bu hızlanmanın dışında falan. Genel olarak çok hızlı bir, çok yoğun bir performans artışı olduğu söyleniyor ki özellikle zaten iPhone 5S ve iPhone 5'te çok fazla bir sıkıntı yoktu veya işte iPad Air'da. Ama daha önceki cihazlarda senin de dediğin gibi biraz sıkıntısı vardı. O cihazlarda gözle görülür, fark edilebilir bir artış olduğu, hızda bir hızlanma olduğu söyleniyor. Bu açıdan oldukça iyi ama şöyle bir durum var. 7.1 hemen gelmeyecek. O yüzden kullanıcıların şu anda 7.04 veya 7.03'te kullanmaya devam edip o çileyi, yani kendileri eğer çile çekiyorlarsa biraz çekmeleri gerekecek. Çünkü Mart ayı gibi konuşuluyor 7.1'in çıkışı olarak ki geçmiş yıllarda da 5.1 veya efendime söyleyeyim 6.1'de de oldukça geç çıkmıştı bu güncellemelerde. Bu açıdan biraz daha beklemeleri gerekecek kullanıcıların. Ama genel olarak 7.1 oldukça umut, yani 7.1'den oldukça umutluyum. Eğer ki beta 3'te falan bir ters tepme, bir yanlışlık olmazsa oldukça iyi bir işletim sistemi kullanıcılara sunulacak gibi gözüküyor.
Evet, ben de 7 bir güncellemesi bir an evvel çıkar. Kullanıcılar hani kullanmaya başlarlar diyorum. Bir diğer konumuz var. Bu da yine oyun dünyası ile ilgili. Biliyorsunuz Battlefield 4 de bu senenin en çok konuşulan oyunlarından bir tanesiydi. Fakat Battlefield 4 çıktığından beri kullanılabilir bir oyun olmadı. Yani işletim sistemi diyordum ama alıştık işletim sistemlerinden gitmeye. Kullanılabilir bir oyun olmadı. Sunucular da hala sorunlar devam ediyor. Son güncellemeyle beraber de bu sorunların çözülmediğini görüyoruz. Hani Battlefield 4 kullanıcıları da bu sene oldukça fazla üzüldüler. Bu arada arkadan ses geliyor. Arka planında gürültü olanlar var mı? Ya da film gibi bir şey izleyen, ses dosyası yürüten bir arkadaş.
Yok,
bizim şu an içerisinde.
Yok.
Tamam, ne oldu?
Sesi ben de duydum ama.
Evet Ersin, Battlefield 4 konusundayız.
Ya Battlefield 4 ile ilgili aslında söylenecek çok şey var. Hani online shooter dediğimiz türde gerçekten başarılı bir oyun ama çıkışında çok büyük problemler yaşadı ki benzer oyunların çıkışında gene bu sene SimCity de mesela var listede problem yaşayan. Ya öncelikle sunucularda kapasitenin yetmemesi oyuna bağlanamamanıza sebep oldu ki özellikle Xbox 360 ve Xbox One versiyonunda bu konuda çok fazla şikayet geldiğini görüyoruz. Hatta premium alan oyunculara tekrar paraları iade edildi. Bu gibi sıkıntılar oldu. Muhtemelen Electronic Arts'ın bence burada bir pazarlama stratejisinde yaptığı bir sıkıntı var. Çünkü hazır olmayan oyunları piyasaya sürdüğünü düşünüyorum. Mesela SimCity'ye de baktığımızda SimCity piyasaya çıktığında ki DRM sistemini destekleyen bir oyundu. Yani internete bağlı değilseniz herhangi bir şekilde oyunu oynayamıyorsunuz ki SimCity'nin genel yapısına baktığımızda offline olarak da oynanabilecek bir oyun olduğunu görüyoruz. Hatta SimCity'nin 2.0 güncellemesi yayınlandığında daha fazla hatayı birlikte getirdi. Direkt olarak ücretsiz oyunlar verildi. Ki bu oyunlara baktığımızda Battlefield 3'ün bile SimCity alanlara bedava olarak verildiğini görüyoruz. İşte Mass Effect 3, Need for Speed 3 gibi birçok oyunu özür dilemek mahiyetinde oyunculara sundular. Ama çıkışta bu kadar çok problemin yaşanması, sunucuların yetmemesi, bu sunucuların yetmemesine rağmen hala DRM üzerinde yapılan dayatmalar Electronic Arts'ın buradaki bence stratejindeki büyük bir hata olarak görüyorum ki Battlefield'dan ziyade SimCity'yi bu duruma daha iyi örnek olarak gösterebiliriz.
Evet, şimdi sorulara biraz bakalım. iOS 7.1'in tam çıkacağı tarih belli mi demişler Mustafa?
Muhtemelen Mart ayı.
Mart ayı olarak bunu söyleyebiliriz. Ek olarak bir soru daha var Mustafa. Demişler ki Mustafa abi şu anda iPhone kulaklıklarından mı konuşuyor, sesi oradan mı geliyor?
Yok, iPhone kulaklıkları sadece yani kulaklık olarak kullanıyorum, mikrofon. Onun mikrofonu değil.
Evet, sesi duydunuz arkadaşlar. Onun mikrofonu değilmiş ama kulaklık olarak onu kullanıyor olduğunu söyleyebiliriz. Walking Dead hakkında ne düşünüyorsunuz diye soran var. Seri güzel, oyunu da güzel. Hani bunun hakkında herhalde aksini düşünen yoktur diye düşünüyorum. Kaldı ki hani mobil ortamda da gerçekten çok başarılı bir oyun ortaya koydular. Evet, ek olarak birkaç soru da. Abicim Call of Duty Ghost'a bak, bir de Resogun'a bak. Activision para kazanmak için çöp oyunu 60 dolara satıyor. Resogun en iyi iş, çıkış oyunlarından birisi PS4'ün demiş. Çünkü bedavaydı aslında oyun. Yani onu da çıkış yapmasını çok şey yapmamak lazım. Asus bilgisayarım ateşte yarışması ile ilgili konuşuruz son olarak. Evet. Son olarak. Birinizde bir geriden ses geliyor anlaşılamayan. Bunu tam olarak kavrayamadım nereden geldiğini. Araya böyle sesler karışıyor ama. Ersin senden geliyor olabilir mi? Dış ses.
Yok, şu an benim odada herhangi bir ses yok mu?
Evet, o zaman bir yerden bir sesler duyuyorum. Nereden geldiği belli olmuyor. Zaten Mustafa da mikrofonunu kapatmış.
Gayipten duymayalım da.
Evet, gayipten sesler duyuyoruz. Nereden geldiğini bilmediğimiz çok enteresan arkadaşlar. Şimdi, evet Mustafa, senin mikrofonun kapalı, sende sıkıntı olmadığını görmüş olduk. Şimdi genel olarak foruma da bakalım.
Kapatabilirim ben.
Foruma da çok fazla soru soran arkadaşımız var. Onların hani genel olarak sorularını da atlamış olmayalım. Şu anda soru cevap kısmındayız. Birazdan da Ustream'e geçeceğiz. Bazı arkadaşlarımız sormuşlar, Mesut Çevik'le canlı oyun devam edecek mi? Arkadaşlar, Mesut Çevik'le canlı oyun bir seri değil. Benim tamamen keyfek eder yaptığım bir olay. Yani eğer zaman bulabilirsem yapıyorum, bulamazsam yapamıyorum. Devam edecek ama seri sürekli düzenli olarak gitmeyecek arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz sizlere. Bunun haricinde Mesut abi iPhone 5 oyun konusunda 3 sene daha götürür mü demiş. Mustafa bunu daha iyi cevaplar diye düşünüyorum.
3 sene götürür mü? Bence götürmez. Benim şu anda örneğin iPhone 4 kullanıyorum ben yoğun şekilde. 2010 yılında çıkan bir telefon o sonuçta. Hani baktığınızda şu an eksiksiz bir şekilde götürmesi gerekiyor aynı mantıkla ama öyle değil, maalesef götürmüyor. Çünkü çıkan işletim sistemleri yeni donanımlara özel olarak biraz yapıldığı için eski donanımlarda çok ciddi sıkıntılara sebep oluyor ki iPhone 5 de şu anda iyi ama gelecek seneden itibaren ben sinyal vermeye başlayacağını, bir iki sene sonra tamamen artık ölü duruma geçebileceğini düşünüyorum.
Ben de öyle düşünüyorum. Bir arkadaşımız sormuş PlayStation 4'ün Amerika fiyatı kaç lira diye. 399 dolar arkadaşlar. Vergi dahil derseniz de %10 vergi olabiliyor maksimum. Onu da üstüne eklerseniz hesaplayabilirsiniz zaten. Bölgesel olarak değişebilen bir şey. Mesut abi Grand Theft Auto Online tarzında canlı yayınlarına PS4 üzerinden ne zaman başlamayı düşünüyorsun demiş. Biraz evvel cevaplamıştım aslında. Vakit olursa başlayacağım. Bunlar düzenli şeyler değil arkadaşlar. Yayın 21.30'da değil miydi diyen bir arkadaşımız var. Hayır, 21.00'daydı. Zaten YouTube üzerinde bir geri sayım vardı arkadaşlar. Orayı takip ettiyseniz bulabilirsiniz. Evet. Abi Asus yarışmasında rüya sistem için çekilecek videodaki emek videosunun kazanma olasılığını etkileyecek mi? Senaryom hazır fakat çekimlerimin bayağı zor olacağını düşünüyorum. Harcanan emek kriter olarak değerlendirilecek mi demiş. Evet, emeğinizi her zaman ayrı olarak değerlendiriyoruz ve ona göre arkadaşlar bir değerlendirme yapıyoruz. Mesut abi biraz ses kartları konusundan bahseder misin demiş, ne kadar gerekli. Arkadaşlar ben Sound Blaster tarafında Sound Blaster ZX kullanıyorum Creative'in. Oldukça başarılı bir ses kartı. Onboard ses kartı da yetebilir bazı insanlara ama eğer güçlü bir oyuncu sistemi kuruyorsanız bence ses kartınızı özel olarak seçmenizi tavsiye ederim. Hani ben en azından canlı yayın yaparken bu ses kartının birçok özelliğini kullanıyorum. Ek olarak işinize yarayacağı zaman da hani ses kartın ekstra özelliklerinden yararlanırsınız, işinizi görür. Creative X-Fi Titanium, PCI Express SS kartı gibi bir şeye geçmenize gerek yok. Şu anda Sound Blaster RX'ler oldukça iyi işimi görüyor açıkçası. Daha doğrusu X-Ray'di sanırım, ZX falan diyorum da ZX olabilir. Tam modelini şu anda hatırlayamadım. Evet, korku filmi efekti gibi demiş arkadan gelen seslere. Gerçekten gayipten sesler geliyor. Nereden geldiğini ben de bilmiyorum. Evet, şimdi de Ustream'deki sorulara geçelim. Ve sonra da diğer konumuza geçelim. Ustream'in chat panelinde neler sorulmuş. Abi Nexus 7 mi, iPad mini retina mı demiş. Ya ben her zaman söylüyorum. Tablet kısmından Android'den uzak durun. Zaten Mustafa da herhalde aynı şeyleri söyleyecektir. Çünkü o da Apple ürünlerini kullanıyor uzun zamandır. iPad 3 bile şu anda kaç yıl geçti üstünden hala taş gibi bir tablet ve çalışıyor arkadaşlar.
Aynen, ben 3. nesil işte iPad 3 kullanıyorum. İlk Retina ekran modeliydi. iOS 7 ile birlikte biraz tabii yavaşlama oldu, biraz önceki konuda zaten konuşmuştuk. Onun dışında eksiksiz, hani giriyorum App Store'dan rahatlıkla istediğim uygulamayı satın alabiliyorum, kullanabiliyorum. Bazen bazı yerlerde takılmalar oluyor ama işte o da bir sonraki güncellemeyle geçecek. O zamana kadar sabrediyoruz. Bu yüzden hani iPad'ler oldukça uzun vadeli cihazlar biraz. O yüzden rahatlıkla alınabilir. Arkadaşa da tavsiyem iPad Retina alması.
iPad mini Retina gerçekten işini görecektir. Bir arkadaş demiş ki Steam Machines gerçekten çok gereksiz olduğunu, ne düşünüyorsun? Ben de gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum Mustafa, sen takip edebildin mi süreci? Biliyorsun Steam OS isminde yeni bir işletim sistemi yayınlandı. Dediler ki oturma odamıza artık PC'leri koyacağız. Fakat genel olarak baktığımızda Linux altında çalışan çok fazla oyun yok. Windows altında çalışan oyunları da çalıştırabilmek için zaten 1000 dolara yakın para harcayıp sistem kurmak gerekli. 1000 dolar harcayasaya kadar Amerika'dan bir PlayStation 4 alıp 10 tane de oyunu yanına alabiliyoruz. Hani Steam Machines daha doğarken ölü doğdu. Çok da geleceği olduğunu düşünmüyorum. Linux eğer oyun geliştirmeye devam ederlerse tutabilir. Half-Life 3 Linux üstünde çalışacaksa bir şeyler olabilir. Ama bunun ötesinde şu an için çok hızlı bir büyüme, PC sektörünü ayağa kaldıracak bir girişim olacağını düşünmüyorum açıkçası. Discovery hakkında soru soranlar var. Discovery'nin yeni güncellemesiyle beraber demişler, video çekecektiniz, ne zaman çekeceksiniz? Büyük ihtimalle Ocak ayı içerisinde olacak. Hem de böylece bu süreçte telefon ne yaptı, genel olarak kullanım açısından kullanıcılara nasıl bir deneyim sundu, bunları da konuşuyor oluruz arkadaşlar. Ustream üstünden sürekli reklam izleyenler varmış. Reklamlardan sıkılanlar YouTube üzerinden beni izleyebilirler. YouTube üzerinden izlerken reklamsız izliyorsunuz. Böyle bir avantaj var. Şimdi bir diğer konumuza geçebiliriz. Bu sene oldukça fazla konuşulan konulardan bir tanesiydi. Twitter halka açıldı biliyorsunuz. Ve şarkıcı Emrah da 5 milyon dolarlık hisse alarak Twitter ortak oldu arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz sosyal medyanın büyümesi ve Twitter'ın halka açılması hakkında?
Ya özellikle Emrah'ın hisse alması enteresan olmuş yani. Bir de 5 milyonluk bir hisse alması.
Yani evet. 5 milyon dolarlık hisseyle şarkıcı Emrah'ın takip etmesi ve uzun zamandır da takip ediyormuş. Yani hissenin satışa çıkmasını vesairesini.
Helal olsun diyelim. Ben şimdi Twitter'ın son fiyatlarına baktım. Yani şu anda orada tatil. Tatil olduğu için işlem görmüyor. Bakıyorum 70 dolar sınırına dayanmış. Bayağı bir %10 prim yapmış son bir gün
hatta
öncesine
göre. Hatta 46 dolardan sizden aldı Emre herhalde değil mi 5 milyon dolarlık hisseyi?
Tabii. Açılış galiba ilk halka arz yaklaşık 40 dolarlardan falan olmuştu diye hatırlıyorum, yanılmıyorsam. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben genel olarak bu tarz internet şirketlerinin, evet çok başarılılar. Facebook da başarılı veya LinkedIn de başarılı. Ama bu tarz şirketlerin ben fazla böyle borsaya açılabilecek kadar değerli, insan hayatını kolaylaştıran büyük şirketler veya işte ürün ortaya koyabilen şirketler olduğunu düşünmüyorum. Bundan dolayı zaten biraz insanlar bence ilk başta çok ilgi gösteriyor. Sonrasında bir anda desteklerini çekiyor ve hani borsada bir tabir vardır. Balon patladı derler veya işte ayı piyasasına girdi derler. Bu tarz olaylar meydana geliyor. Twitter'da aslında biraz niye böyle bir anda açılma gereği duydu bilmiyorum. Evet başarılıydı. Yıllardır gelen bir başarı vardı ama bence biraz daha bekleyebilirdi. Ama tabii ki bunlar çeşitli kararlar. Alınmış kararlar, belli nedenleri var kendi işlerinde ve uzun süreçli bir halka arz sürecinden sonra ilk halka arzlarını gerçekleştiriyorlar. Ve bu yüzden hayırlı olsun diyelim, yatırımcısına iyi inşallah kar getirir, temettü dağıtır diyelim. Ama genel olarak ben çok fazla doğru bulmuyorum. Çünkü dediğim gibi bu firmalar ortaya bir ürün koymuyor. Ürün konulmadığında da bir yerden sonra o firmaların aslında balon iş, sanal iş yaptığı anlamına geliyor biraz. Ondan dolayı da sıkıntı olabiliyor. Örneğin 2000'li yıllarda, belki arkadaşlarımız hatırlar, belki hatırlamaz, bilmiyorum. 90'lı yıllardan başlayıp 2000'li yıllara kadar örneğin Nasdaq veya işte Amerika'da teknoloji firmalarının oluşturduğu endekstir, işlem gördüğü borsadır. Çok hızlı bir trend gösteriyor. Neden? Çünkü orada bir .com şirketlerinin halka arzı var. İnanılmaz paralar yatırıyor yatırımcılar. İşte tıpkı Facebook, Twitter'ın yaptığı çıkış tarzında bir çıkışlar yaptıkları için yüklü miktarda giriş yaptılar. Ama sonradan bir bakıyorlar ki şirketler gereksiz yere abartılmış. Şirketler ortaya gerçekten bir ürün koyamıyor. Bugün popüler ama yarın bir bakıyorsun popülerliğini yitirebiliyor bir anda. Ne oluyor? Bu sefer yatırımcı ortada kalıyor. Bir anda parayı çekiyor ve bir anda patlama oluyor. Ki .com balonu diye araştırabilir arkadaşlar. Oldukça hızlı bir düşüş sergiliyor. Ondan sonra zaten Amerika'daki o regülatörler biraz daha bu internet şirketlerinin borsa üzerinden halka arzı konusunda biraz daha işi daha kontrolü ele almaya başlıyorlar. Böyle bir sıkıntı vardı. Twitter'da inşallah olmaz. Facebook'ta bir sıkıntı olmuştu halka arz sürecinde. Firma gereksiz yere çok değerli olarak gösterilmiş ve halka arz edildikten çok hızlı bir süre sonra hatta halka arz edildikten hemen sonra çok hızlı bir düşüş göstermişti. Twitter öyle olmadı. Twitter orada işi biraz daha sıkı tuttu. Biraz daha doğru bir fiyattan halka arz edildi. Ama şu anda iyi gibi gözükse de ben uzun vadede yani bir Google veya bir efendime söyleyeyim bir Apple veya Microsoft tarzında bir yere gelebileceğini sanmıyorum bu tarz şirketlerin halka arzı.
Bu arada şunu söyleyeyim. Halka arzdan sonra. Yani Emrah 5 milyon yatırmış, 7 milyon kazanmış. Şu anda 2 milyon dolar kazanmış. 7 milyon olmuş hisseleri. Yani akıllıca bir iş yaptığını söyleyebiliriz. Mustafa şu an satsa 2 milyon cepte yani.
Şu an satsa da bakalım satacak mı? Örneğin bizim borsamızda sabah öğleden önce işte çok olumlu havalar vardı falan filan 70 bine gelmişti. Sonra öğleden sonra malum olaylar meydana gelince bir anda 65 bine geldi. Yani şu an 7 milyon vardır ama yarın cebinde 7 milyon olacağının garantisi yok. Belki de 4 milyon kalır, 3 milyon kalır. Bilemeyiz yani.
O da tabii doğru geldi.
Sıkıntı da var.
Haklı bir konuya değiniyorsun. Aslında sosyal medyadan konuşuyoruz. Bu yıla damgasını vuran hatta Ersin'le de oldukça fazla etkileyen bir olay oldu. YouTube'da yayınlanan bütün oyun videolarını lisans gerekçesiyle ya kaldırdı ya da yayınlayanlara bunun ticari haklarına sizde olup olmadığını bize bildirin diye uyarı gönderdi. Yani YouTube'dan video yayınlayıp para kazanan oyun kanalları artık para kazanamayacaklar. Çünkü firmadan izin almazlarsa YouTube üzerinde oyun videoları yayınlanamayacak. Yani sosyal medyada sürekli bir değişim oluyor diyoruz ama YouTube'da bunun en büyük öncülerinden video sosyal ağ olarak da gösterilebilir. Şu anda gelecekte gösteriyor ki ticaret yani sosyal medyadan para kazanma işi de bu sosyal medya servis sağlayıcının full kontrolü altında olacak ve kesinlikle başkasının ürettiği bir şeyle de siz içerik oluşturup para kazanamayacaksınız. Ersin de bölüm sunucu canavarını YouTube'a taşırmıştı. Aslında onlar için de kritik bir karar oldu bu.
Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle bizim YouTube'a geçme kararımız hani kendi içeriğimizi direkt olarak YouTube'a aktarmadık zaten. Sadece alternatif içeriklerimizi yapıyorduk. Oynarken işte mesela GTA serisiyle başlayan, Last of Us'la başlayan bir serimiz vardı ki onları tamamlamayı başardık nasıl olsa. Ama GTA için birkaç bölüm daha çekeceğiz. Bunda sorunlar çok var buradan söyleyeyim. YouTube'daki telif krizi ise şu açıdan. Hani para kazanmasanız bile normal yayınlarınızda çok büyük problemlere sahip oluyorsunuz. Yani örnek verecek olursak şu anda kendi bestelediğiniz bir müziği bile kendi videonuzda kullansanız YouTube o müziği duyar duymaz size direkt olarak telif sıkıntısıyla karşınıza geliyor. İşte bir müzik kullanmışsın videonda. Bu müziğin lisansı kime ait? Nereden geliyor? Bunun kaynağı nedir? Bunu ispatlamanız lazım. Yoksa direkt olarak orada ünlem işaretini çakıyorlar videomuza. Hani bir örnek daha vereceğim. Mesela Microsoft'un orijinal kendi Xbox kanalında Call of the Ghost'un bir videosu yayınlanıyor. Ve bu videodan direkt olarak Microsoft ambargo yiyor. Çünkü diyor ki bu oyun hakları Activision'da, bu müzik hakları şu şirkette. Sen bu videoyu nasıl kullanırsın gibi çok komik bir şekilde ihtar yiyor. Hani baktığınız zaman orada tamamen oto kontrol çok fazla arttırılmış durumda. Çünkü siz videonuzu girdiğiniz anda otomatik olarak bu açıklama isteniyor sizden. Ve bu doğal olarak bütün let playcileri, YouTuber'ları desek sanırım daha doğru olur. Sıkıntıya sokmuş durumda. Biz de doğal olarak YouTube hesabımızı şu anda askıya aldık bu problemler çözülene kadar. Ama ufak ufak videolarla herhalde devam edebiliriz diye düşünüyorum.
Şimdi yine birkaç soru alalım isterseniz. Mesela Nokia'nın durumu ne olur diye bir şey gelmiş, soru gelmiş. Nokia'nın durumu değişmez, hatta yükselişte geçer. Yani zaten o kadar sıfıra indi ki firma, bundan sonra ne yapılırsa yapılsın artı bir koyacaktır. Bir gelişme göreceğiz firmada. Ayrıca Windows Phone ekosistemini tek başına yönettiğini düşünürsek elbette ki ciddi bir pazar payına ulaşacaktır. Zaten herhalde bu konuda da editörler arasında hani başka farklı bir görüş yok. Android telefon üretici dedikoduları var ama bu da ayrı bir intihar senaryosu aslında. Yani Microsoft'un buna izin vereceğini de düşünmüyorum.
Muhtemelen o zaten önceden başlanılmış, hani satış sürecinden daha önce başlanılmış çalışmadır. O tarzda sızmıştır. Yoksa daha sonra olacağını sanmıyorum ben. Hele ki zaten şimdi tamamlanmak üzere o satın alımlar. Ondan sonrasında Microsoft'un hani öyle bir cihaza evet diyebileceğine ihtimal vermiyorum.
Evet, bir arkadaşımız da sormuş. Lenovo'nun K900 isimli cep telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Alınmalı mı demiş. Aslında donanımsal olarak güçlü bir telefon. Alınıp denenebilir. Tabii burada fiyatı çok önemli. Fiyat performans kategorisinde Türkiye'den uygun fiyata bulabiliyorsanız hani alıp deneyin deriz. Lenovo da Çin'in en büyük telefon üreticilerinden bir tanesi haline geldi. Yavaş yavaş yurt dışında da çok daha etkin bir şekilde çalışacaklar. Kaliteli telefonları var. Denenebilirler. Bu aslında firmaların, Çin firmalarının yavaş yavaş dışarı doğru açılıyor olması cep telefonu konusunda da General Mobile gibi yerel üreticileri de sıkıntıya sokacaktır diye düşünüyorum. Çünkü sonuç olarak uygun fiyatlı ve arkası gelen telefonlarla piyasada çok daha geniş yer bulacaklar. Bu da yerel üreticilerin gerçekten hani marka bilinirliği zaten düşük olduğu için satış yapmalarını baya baya bir zorlayacak bir konu olacak. Şimdi YouTube'dan da birkaç soru bakalım. Burada sorular gelmiş. Burada daha çok Battlefield 4 indirimi ve nasıl alınacağı konusunda, premiumların kaça bulunacağı konusunda muhabbetler dönmüş arkadaşlar. Kuponlar nereden bulunur diye. Hemen bir forumumuza bakalım. Forumumuzda daha çok neler konuşuluyor. PSN'de de yılbaşı indirimi varmış arkadaşlar. Ve o tarafta da Battlefield 4'ü 75 TL'ye alabiliyormuşuz. Eğer PlayStation sahibiyseniz indirimleri mutlaka gözden geçirin, göz atın diyorum.
Şeyi de söyleyelim buradan. Şu anda Steam'de de Left 4 Dead 2 bedava arkadaşlar. Direkt olarak indirip oynayabilirsiniz.
Pardon, hangi oyun?
Onu bilmek olarak söyleyelim. Left 4 Dead 2.
Evet, Left 4 Dead biliyorsunuz çok güzel bir oyun. Ben onu para verip almıştım. Oynamakta nasip olmadı. Şimdi bedavaya alabiliyorsunuz arkadaşlar.
Ben şimdi bedava alayım, beraber oynayalım biz.
Olur. Aslında Mustafa da alırsa hep beraber bir de öyle bir canlı yayın yapabiliriz. HTC'nin bir saat öyle yollarını ayırmasının HTC artı sıradan bir Android telefon yaptığını düşünüyor musunuz demiş. HTC aslında bir saat ile beraber gerçekten bence iyi bir yatırım yapmıştı ve isim olarak hani ses planı, yani ses özellikleri mükemmel olmasa da sonuç olarak müzik dendi akla gelen bir firma olmuştu cep telefonlarıyla. Bir saat ile yolunu ayırmadan önce de Boom Sound veya işte Ultra Pixel Kamera gibi çeşitli kendi markalarına, kendi aslında isimlerine ve teknolojilerine yatırım yaparak bu sürece de hazırlanmış gibi görünüyor. Çünkü şu anki telefonlarında B-Sound yok ama Boom Sound'u hala devam ettiriyor. Ve telefonları gerçekten şu anda en iyi hoparlöre sahip telefonlar olma özelliği taşıyor. Bence tabii ki prestij açısından zararı oldu. Yani HTC One 2'de bilmiyorum B-Sound logosunu görür müyüz ama ben açıkçası çok görmek isterdim. Hani görememek en azından ses konusunda avantajını yitirmiş gibi bir izlenim yaratabilir. Hangi yongi, hangi çipi kullanırsa artık. Bence markalar bir yola girdilerse o yoldan kolay kolay ayrılmamalılar. Yani bu Apple'ın Retina markasını bırakması gibi bir şey olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani Mustafa'da nasıl bir etki yarattı. Hani One'da Beats Audio dendiğinde sende nasıl bir etki yaratıyordu Mustafa? Sen daha çok iPhone kullanıcısın.
Tabii ben biraz daha burada iOS'çıyım. Öyle söyleyeyim. Şöyle bir şey vardı, hani Beats de aslında o zamanlar daha böyle ilk yıllarıydı tam anlaştıkları zaman. Her iki firmanın da birbirlerine ihtiyacı vardı. HTC de sonuçta yıllardır bu sektörde olan bir firma. Sonuçta Android telefonla ortaya çıkmış bir firma değil. Daha 2000'lere kadar gidiyor. Beats de çeşitli yatırımlar yapmış. Her ikisinde birbirlerine ihtiyacı vardı. Kulaklık sayesinde, kulaklıkla biraz isim yapmıştı orada Beats. HTC onu kullandı. İşte ben müziği iyi veririm falan şeklinde. Beats de kendi çapında, kendi yönetim kuruluna falan çekmişti hatta HTC. Ortağı yapmıştı.
Evet.
Biraz da o yatırım amacıyla kullandı. Birbirlerine destek çıktılar. Sonrasında yollarını ayırdılar. Burada yollarına ayrılma galiba biraz daha çok Beats'ten kaynaklı. Muhtemelen baktılar ki artık tek başlarına götürebilecekler bu işleri. Artık en azından öyle bir yanlarında markayı taşımalarına gerek yok. Ve gereksiz gördüler. Parayı bastırdılar, HTC'nin hisselerini aldılar, devam ediyorlar. Burada Beats'in çok fazla etkileneceğini sanmıyorum ama etkilenen muhtemelen HTC olacak. Dediğin gibi çünkü insanlar orada hani öyle bir yerleşti ki artık o marka. Müzik denildiğinde, kulaklık denildiğinde akla artık Beats by Dre geliyor. Haliyle HTC'nin üstünde onu görünce vay, en azından hiçbir teknik özelliğini bilmese bile vay, burada demek ki Beats varmış, bu çok iyi ses verir, kaliteli müzik verir şeklinde bir algı oluşuyordu. Şimdi o algı oluşmayacak. Bunun tabii sıkıntılarını çekeceğini düşünüyorum. Ama çok da kötü olacağını sanmıyorum. Sonuçta çok da fark, hani aşırı derecede bir üstünlük kazanmamıştı. Kazandırmadığını düşünüyorum ben. O açıdan çok uzun vadede bir şey olmaz. Ama algı açısından, bilmeyen kullanıcılar açısından biraz sıkıntı yaratabilir.
Bir diğer arkadaşımız da Doğa Koleji'nden yazıyormuş. Girişimcilik ile ilgili kişiler gelip bize konferans veriyorlar. Siz de gelir misiniz demiş. Açıkçası ben girişimci bir insan değilim. Ben biliyorsunuz bir şirkette çalışıyorum arkadaşlar. Girişimci olabilmek için şirket patronu olmanız lazım. Yönetici olmanız gerekiyor. Ben bir çalışan olarak girişimcilik konusunda çok da fazla bir şey anlatırsam komik kaçar diye düşünüyorum. Bu tarafta günün gelip konuşması lazım. Çünkü biliyorsunuz donanım haberinin sahibi gün. Ve hani girişimci olan o. Bize maaşımızı ödeyen kişi. Bu yüzden onunla iletişime geçerseniz çok daha sağlıklı olur. Aynı zamanda arkadaş demiş ki Smartwatch 2'yi acaba demiş hani akıllı telefona bağlamadan kullansam mantıklı olur mu? Hiç mantıklı olmaz. Yani boşa bir masraf olur. Sakın böyle bir şey yapmayın. Ve bir sürü sorusu var ama şimdi tek başına biz hepsini cevaplamayalım. Son sorusuna bakalım. iPhone 5 hala güncelliğini koruyor mu? Demiş bir arkadaşımız. Bence koruyor. Kullanılır bir telefon. Bir sene daha büyük ihtimalle kullanıcısını üzmeyecektir performans olarak. Bugün kaldık iPhone 4 4S bile kullanılabilir telefonlar arasında yer alıyor. Yani bir sıkıntıları yok. Eğer almayı düşünüyorsanız alın derim ben. Zaten Mustafa da kafa sallıyordu. Büyük ihtimalle o da bana katılıyor diye düşünüyorum.
Yani şu an alınabilir ama iPhone 5 hani ömrü daha kısa olacak sonuçta iPhone 5S'e göre. Hani ilk tercihlerinin iPhone 5S olması. Eğer ki mali açıdan sıkıntıları varsa, biraz kendilerini zorluyorlarsa hiç zorlamayıp iPhone 5 almaları daha doğru.
Evet, daha doğru olacaktır. Bir diğer konuya geçelim. Bu sene aslında çok fazla gündemde kalan konularda çok fazla konuştuk. Giyilebilir teknolojiler. Mesela akıllı gözlükle başladı Google. Daha sonrasında akıllı saatlerle bu akım devam etti. Iron Watch'un tanıtımıyla başladık biz de. Biliyorsunuz incelemesini yayınlamıştık. Daha sonrasında Smartwatch 2 geldi. Smartwatch da piyasadaydı ama çok etkili bir akıllı saat olmadığı için çok fazla sesini duyuramadı. Daha sonrasında da Samsung Galaxy Gear ile giriş yaptı. Ama Galaxy Gear'ın tam bir başarısızlık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü satış rakamları Samsung'u memnun etmiş değil. 800 liralık Türkiye fiyatını düşündüğümüzde bir gün giden piliyle beraber ve sadece Samsung cihazlarla çalıştığını da düşünürsek gerçekten tam bir ölü yatırım olacaktır. Ama giyilebilir teknolojiler konusunda firmalar yatırım yapıyorlar. Buradaki en büyük beklenti Apple tarafından bir akıllı saat. Mustafa, var mı yani son dönemde gelişme? Apple tarafında ne bekliyorsun? Gelecek sene görür müyüz bir akıllı saat?
Gelecek sene kesin göreceğiz. Muhtemelen iPhone lansmanıyla birlikte olacak. Tıpkı Galaxy'nin, işte Samsung'un yaptığı gibi olacak. iPhone'daki ekran büyüklüğünü bence iWatch'la bir şekilde destekleyecekler. Bu sayede hani iPhone 5'e geçişteki biz tek işte tek elle kullanımı önemsiyoruz tarzındaki hani savlarını da çürütmeden, biz ekranı büyüttük ama artık çok fazla onu cebinden çıkarmana falan gerek yok. Çünkü biz neredeyse iPhone'u buyur bu saatin içine sığdırdık tarzında bir reklamla, bir pazarlama ile karşımıza çıkacaklarını düşünüyorum. Apple genelde hani sektörlere yön veren bir firma olduğu için şimdiye kadar haliyle insanlar da bu alanda çok beklentilerini yüksek tutuyor. Son gelen dedikodular da saatin şu anki saatlere göre çok daha ileride olacağını gösteriyor ama bazı sorunlar var. İşte işletim sistemi konusunda sıkıntılar olduğu söyleniyor ve bu işletim sisteminin batarya, pil performansında sıkıntılar yarattığı, ciddi derecede kısalttığı söyleniyor ama son okuduğum haberlerde yaklaşık 2-3 gün gittiği söyleniyordu ama Apple'ın bunu yaklaşık bir haftaya çıkarma amacında olduğu belirtilmekteydi. Bundan dolayı zaten biraz daha 2014'ün sonuna doğru sarktığı söyleniyor. Bakalım, bekleyip göreceğiz. 2014'ün Ağustos'undan sonra Eylül-Ekim döneminde muhtemelen karşımıza çıkacak.
Evet, aynı zamanda şöyle bir durum söz konusu. Aslında giyilebilir teknolojiyi biz akıllı gözlüklerle konuşmaya başladık bu sene ama Google Glass'ın tam bir facia olması, fiyasko çıkmasıyla beraber de herkes saatlere odaklandı. Şu anda hiçbir büyük üreticiden gözlük beklenmiyor mesela. Hani sence Apple tarafında da bir gözlük konuşulur mu, gelir mi?
Yo, bence burada Tim Cook'un söylediği çok önemli bir şey vardı. gözlüğü sadece insanlar zorunlu kaldıkları için, zorunlu oldukları için kullanırlar diye bir şey söylemişti Google Glass ile gelen bir soruya. Yani çünkü öyle bir gerçek var. Şu anda hani tamam güneş gözlüklerini ayrı bir yere koyuyorum ama örneğin siz bildiğiniz düz hani normal bir gözlüğü takıp dışarıya çıkıyor musunuz? Çıkmıyorsunuz. Veya gözlük takanlara sorun, gözleri bozuk olduğu için onu kullanıyorlar. Gözlerinde görme sıkıntısı olduğu için kullanıyorlar. Şimdi haliyle o tarz bir cihazı sürekli kafanıza takıp dışarı çıkmak çok fazla böyle son kullanımda sanki hayat bulmayacak gibi gözüküyor. Ama saati herkes kullanıyor. Saati bayanlar da kullanıyor, erkekler de kullanıyor, 7 yaşındaki çocuk da kullanıyor yeri geliyor. Veya 50 yaşındaki, 60 yaşındaki insanlar da kullanıyor. Yani çok fazla bir, çok fazla her kesimden, her kesimin kullandığı bir aksesuar olduğu için giyilebilir teknolojiler arasında ben saatlerin daha fazla öne çıkacağını düşünüyorum. O açıdan hani ne Apple'dan ne de işte Google dışındaki diğer firmalardan gözlük tarzında bir yatırım ben çok fazla beklemiyorum.
Açıkçası ben de hani bu tarafta bir yatırım beklemiyorum. Bir diğer konu da var. Bu sene çok fazla konuşuldu aslında. Bükülebilir ekranlar. Herkes Samsung tarafından mucizevi, gelecekten gelmiş gibi görünen, telefon olan, çekildiğinde tablete dönüşen bir cihaz bekliyordu. Ama çıkan cihazlar gösterdi ki sadece yamuk telefonlar gördük. Yani bükülebilir ekranlar yamuk telefonların üretilmesinde kullanıldılar. Hani bu tarafta da enteresan bir gelişme oldu. Ya bükülebilir ekranlar şu an için sanki insanların hayatını kolaylaştırmaya çok da yakın değiller gibi görünüyor. Hani Mustafa da mobil cihazları yakından takip eden biri olarak böyle düşünüyordur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Haksız mıyım Mustafa?
Ben aslında ilk duyduğumda hani bükülebilir ekran deyince insanlar bayağı bir heyecanlanıyor. İnsanda çünkü gerçekten heyecan duygusu veya bilim kurgunun o bize aşıladığı duyguları tekrardan canlandırıyor. Filmlerdeki o duyguları canlandırıyor ama baktığımızda karşımıza çıkan cihazlar öyle değildi. Sadece ekranı veya işte farklı şekillerde katı, hiçbir esnekliği olmayan bir telefon. Şimdi o çok fazla, ya tabii ki kullanmadım, elime de almadım, ergonomik değildir diye düşünüyorum. Beni orada tek heyecanlandıran nokta, ekranın belki tamam kavisli olması okey ama orada daha çok LG'nin yaptığı gibi o bataryanın daha böyle esnek olup veya kavisli imal edilip kullanılabilmesi bence hani o esnek ekranlı telefonlarda en önemli şey. Çünkü onun uygulama alanını siz çok farklı yerlerde de görebilirsiniz. Ne yapacaklar? Şimdi örneğin elimde iPhone var veya iPad var. Arkasında dümdüz bir tane dikdörtgen, bir tane pil var. Ama şimdi onun yerine siz esnek tarzda veya esnek demeyeyim de kavisli bir batarya ürettiğinizde belki yanlarına da pili koyabileceksiniz telefonun. Ve otomatik olarak pil performansında ciddi bir artış olacak. Ben o yüzden bu tarz telefonları daha çok eğer ki üstünde kavisli bir pil kullanıyorsa önemsiyorum ve değerli olduğunu görüyorum. Onun dışında biraz fazla böyle tribünlere oynama ve çok fazla hayat bulmayacak tarzda bir yatırım olarak görüyorum.
Evet, biraz şu an Çin öyleler, zaten çok yüksekte fiyatları var. Bu senenin aslında donanım konularına da gireceğim. Ekran kartları ve işlemciler de var aslında. Hani bu sene çok konuşulan ama bu senenin bir önemli konusu var oyun sektöründe. PlayStation 4 ile Xbox One aslında. Xbox One hakkında biraz konuştuk ama PlayStation 4 de asıl konsol. Ve biz bir PlayStation 4 incelemesi yanındık. Xbox One incelemesi de çok yakında yayınlanacak. Aslında Xbox One ile ilgili açıklama yapmamız lazım sizlere. Ersin, açıklamayı sana bırakıyorum. Ben Twitter'dan çünkü duyurusunu yaptım.
Evet. Biz bu hafta elimizde olmasını bekliyorduk. Fakat Levent'in uçağı 30'unda arkadaşlar. Levent Almanya'dan bize alacak, getirecek Xbox One'ı. Yani önümüzdeki hafta muhtemelen ikisi birde bir ufaktan bir ön giriş yapacağız. 7 yılın ilk haftası değil de belki ikinci haftasına doğru da yine PlayStation 4'te olduğu gibi detaylı bir incelemesiyle karşınızda olacağız diye umuyorum.
Evet, yani Ocak ayı içinde biz de Amerika'da olacağız aslında 15 gün kadar. Erdi ile beraber hem CES'e katılacağız hem de AMD'nin geliştiriciler forumunda yer alacağız. Bizim için zorlu bir Ocak ayı olacak. Ocak 15'e kadar Türkiye'de olamayacağımız için Xbox One'da herhalde Ersinler incelerler Ender'le beraber diye düşünüyorum. Hani bu konuyu atlamazlar, evet, hatta sizi çok fazla bekletmezler.
Bir şekilde yapacağız artık incelemesini, bakalım yoluna göre.
Evet. Şimdi donanım tarafına geçtiğimizde donanım tarafında bazı gelişmeler vardı. Beni en çok heyecanlandıran gelişme AMD tarafında gerçekleşti. Çünkü biliyorsunuz firma Mental isimli yeni kodlama altyapısını tanıttı. Böylece oyun yapımcıları ekran kartlarının bütün özelliklerinden aynı konsollarda olduğu gibi kullanabilecekler. Daha verimli çalıştıracaklardı. Hatta aynı oyun Mental kullanırken Dark X'e göre %20 daha yüksek performans sunabiliyor iddiaları da gündeme getirildi. Hatta ilk oyunun Battlefield 4 olacağı konuşuluyordu. Yeni bir güncellemeyle beraber DICE Mental desteğini sunacaktı ama görünen o ki DICE daha oyunu çalıştırabilmiş değil ki Mental desteğini eklesin. Battlefield 4 konusunda herhalde biraz daha beklememiz gerekecek. Ama şu ana kadar duyurulmuş 20 tane yapım var. Mental yapısını destekleyen ve Mental yapısı tabii ki yeni 280X ve 290-290X ekran kartlarında kullanıcılarla buluştu. Ayrıca AMD üst seviyede bir yenilik de yaptı. İlk defa üst seviye bir ekran kartı rakibinin yarı fiyatına neredeyse piyasaya sürüldü. 290X fiyat performans konusunda çok çok iddialı bir tepe model oldu. AMD bu sene donanım severlere yaptığı katkılardan dolayı tebrik etmek lazım. Çünkü 2K hatta bazen 4K oyun oynatabilen ekran kartlarını $400-500 seviyesinden alabilir duruma geldik. Nvidia senenin başına Titan'da bir çıkış yapmıştı ama $1000 satış fiyatıyla çok da oyuncu dostu ve ekran kartı olduğunu söyleyemezdik. Ayrıca AMD tarafında Fusion işlemciler de mobi cihazlar açısından oldukça büyük bir akım iyilik yaptı diyebiliriz aslında Fusion işlemcilerle AMD. Böylece uygun fiyatlı ama entegre ekran kartı başarımı yüksek donanımlarla tanıştık. Hatta rakibi Intel'i de entegre ekran kartı başarımı konusunda zorladı ki Intel de bu konuda çalışmalara başladı ve yeni işlemcilerinde entegre ekran kartı başarımlarının daha yüksek olduğunu gördük. Yani bu sene AMD rakiplerine göre çok daha fazla ve yararlı çalışmalarla gündemde kaldı diyebiliriz. En azından senenin sonunu iyi bitirdi, iyi bir şekilde gündeme geldi. Bir diğer aslında benim değinmek istediğim konu var ki Google ve Facebook'un ARM tabanlı işlemcilere geçiyor olması. Biliyorsunuz sektörde bir dağılım söz konusu. Apple kendi işlemcisini geliştiriyor, ARM tabanlı. Samsung kendi işlemcisini geliştiriyor, ARM tabanlı. LG bugün kendi işlemcisini geliştiriyor, ARM tabanlı. Ve Intel hala da x86 işlemcilere devam ediyor. ARM tabanlı işlemciler üstünde uğraşıyor ama x86 mimarisini cep telefonlarına getirmek istiyor ki kendi lisansına sahip olduğu bir yapı mobil cihazlarda da kullanılmaya başlasın. Bu tarafta da sektör kaybetmesin. Ama Facebook ve Google gibi sunucu açısından hani oldukça zengin firmaların ARM tabanlı işlemcilere geçecek olması geleceğin pek de şu anki gibi olmayacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Hani firmaların kendi işlemcilerini tasarlayabiliyor olması kullanıcılar açısından da iyi. Çünkü kendi özel sistemleri, kendi ihtiyaçlarına özel işlemciler tasarlayarak hem yüksek verim elde ediyorlar, az enerjide çok iş yapıyorlar. Hem de rekabeti arttırarak rakiplerin fiyat düşürmesini sağlıyorlar ki Apple bu konuda çok iyi bir iş çıkarttı. Bugün çift çekirdekli işlemcileri rakiplerinin 4-8 çekirdekli işlemcilerine toz yutturuyor. Zaten Mustafa da bu konuyu oldukça yakından takip etti süreç boyunca.
Aynen. ARM'ın biraz da tabii mobil cihazların gelişimi sayesinde bu noktalara geldiğini söyleyebiliriz. Mobil cihazlara olan trend artınca ARM da bir anda bu alanda tek kaldı. Intel biraz burada hani geçmişin vermiş olduğu rehavetiyle hani kök salmış çünkü çok köklü bir firma. Ondan dolayı biraz rehavete kapıldığını düşünüyorum ve bazı alanlarda yeterince yatırım yapamadığını düşünüyorum. Önemsememiş olabilir bilmiyorum ama genel olarak sadece Intel için geçerli değil bu. Bütün firmalar için geçerli. Eğer bir firma çok başarılı olursa ondan sonraki gelen trendlere ayak uydurmakta çok sıkıntı çekiyor. Intel de bunun sıkıntısını çekmişti. ARM bu arada çok hızlı bir yatırım yaptı. İşte bildiğiniz gibi ARM'ın komut set seviyesinde lisans sunması, işte onların firmaların özelleştirebilmesi çok büyük avantajlar sağladı. Samsung, efendime söyleyeyim Apple gibi firmalar zaten bunu kullandı. Sonrasında baktılar ki Facebook, Google gibi firmalar da hani sunucularında ARM'ın kendilerinin istediği gibi özelleştirebileceği ve onun o şekilde lisanslayabileceği çok daha maliyeti düşük çözümleri kullanabileceklerini gördüler. Aynı zamanda düşük güç tüketimi de söz konusu. Bu Google veya Facebook'un sunucularının zaten yani sadece bu iki firma için geçerli değil. Bütün bulut bilişim veya internette aktif olan bütün şirketler için geçerli. Data center'larının enerji tüketimi her zaman konuşulan konulardan biri olmuştur. Özellikle Greenpeace gibi bu çevreci örgütler işte bunların soğutması, çok yüklü enerji kullanılması halinde ortaya çıkan ısıdan dolayı onların soğutulması gerektiği ve onun çevreye verdiği zarar gibisinden çeşitli sebeplerden dolayı çok fazla önemseniyordu.
Apple'ın da başı ağrımıştı zaten hani bu konularda. Aynen, çok fazla kömür kullanıyor diye.
Evet. Google ve Facebook gibi firmalar da sonuçta daha düşük enerji tüketimiyle hem daha çevreciyiz olayına girecekler, hem kendi ceplerinden enerji açısından çok daha az para çıkacak ve çok daha düşük lisans bedeli ödeyecekler ARM'a, diğer Intel'e veya diğer çözümlere göre. Bundan dolayı bu tarzda bir yatırım yapmaları oldukça mantıklıydı. Ama hemen geçiş yapmayacaklar diye biliyorum. Biraz daha deneme süreci olacak. Biraz daha 1-2 veya 3 seneye bulacak bir süreden konuşuluyordu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra tamamen geçeceklerini düşünüyorum. Olumlu da olacak gibi gözüküyor.
Aslında şimdi yavaş yavaş oyun dizüstü bilgisayarları konusuna gelmek istiyorum. Çünkü bu sene iz bırakan bir model var. MSI'nin GE serisi. Hatta Ersinler de birçok oyunlarını bu dizüstü bilgisayarlarda oynadılar. Artık dizüstü bilgisayarlarda da oyun oynanabiliyor arkadaşlar. Ve uygun fiyata satın alabiliyorsunuz bunları. Ersin, ben sana bir soru soracağım. MSI'nin GE serisi dizüstü bilgisayarlarını gerçekten ben bu yılın oyuncu dostu dizüstü bilgisayar ailesi seçtim. Fiyat performans kategorisinde ve marka olarak da MSI taşınması nedeniyle zaten hani benden bu övgüyü hak ettiler. Sen ne düşünüyorsun? Yani konsol mu yoksa bir oyun dizüstü bilgisayar mı?
Ya şimdi çok şey keskin bir soru oldu. Konsol mu, oyun dizüstü bilgisayar mı? Hani ben bir konsol oyuncusu olarak tabii ki konsol diyeceğim, ama eğer bilgisayar, laptop üzerinde oyun oynamak istiyorsanız MSI'nin GT serisi, ki bizim de ofiste kullandığımız bir seri, oldukça başarılı performans veriyor. Hani direkt kıyaslamaya gidecek olursak, mesela bir Battlefield'de belki çok ultra ayarları alamazsanız bile normal yüksek ayarlarda direkt olarak akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu yönden ben oldukça başarılı buluyorum GT serisini. Çünkü oyun laptoplarına baktığımızda, oyun bilgisayarlarına baktığımızda zaten taşınabilir olanların hiçbirisinin bu tür yüksek grafik isteyen oyunları ultra ayarlarda tam olarak yüksek performansla açamadığını görüyoruz. Hani bunu da göz önüne alırsak verdiğin ödüller bence yerinde olmuş.
Evet, oyun konusuna da biraz girelim Ersin. Bu sene iz bırakan oyunlardan neler düşünüyorsun? Oyunlardan sonra ben artık cep telefonlarına geleceğim çünkü.
Ya, oyunlarda hani sıralama yapacak olursak tabii ki GTA 5 var, Last of Us var ve BioShock benim bu sene oynadığım en başarılı oyunlar arasında yer alıyordu. Ama Last of Us zaten hikayesiyle ilk baktığın zaman aksiyon oyunu olarak gözükebiliyor, ama daha çok insan arasındaki ilişkilere odaklanan, işte zombilerin nereden geldiğinden daha çok hayatta kalma mücadelesinin ön plana çıktığı bir oyun olduğu için benim oldukça hoşuma gitmişti. Zaten sonunu da göz önüne alırsak, ki hani tabii söylemeyeceğiz, oynamayan arkadaşlar vardır ki şu an mesela yeni nesil rüzgarı esiyor Mesut. Ama ben geriye dönüp baktığımda Last of Us'ın yeni nesilden bile daha çok heyecanlandıran bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Keza GTA 5 için zaten çok fazla konuştuk, canlı yayında oyunlar oynadık. Hani ilk başta şey diyorduk, acaba 3 karakter bütünleştirmeyle bizi uzaklaştırır mı diye düşünüyorduk her zaman, ama GTA 5'i oynamaya başladığımız andan itibaren aklımızdaki tüm soru işaretleri ortadan kalktı. Çünkü Rockstar'ı gerçekten tebrik etmek lazım. Her köşesinden ayrıntı fışkıran bir oyunla karşımıza çıkmışlar ki GTA serisinde şöyle bir şey vardır. Hani geriye dönüp baktığınızda bütün oyunlarda işte serbest dünya yapısı, görevler birbirine benzer, işte araba çalma, hırsızlık yapma gibisinden. Ama bu kadar yaşayan bir dünyayı oyuncuda sunan başka bir firma yok. Birçok açık dünya oynanışı gördük, ama bu kadar oyuncuyu içine alan bir dünya herhalde hiçbir oyunda görmedik diye düşünüyorum. Son olarak BioShock'tan da bahsetmek istiyorum. Çünkü BioShock da bana göre bu senenin en başarılı oyunları arasında yer alıyor. Özellikle kuantum fiziğine odaklanması bizim de böyle kafamızda birçok soru işaretini de beraberinde getirmişti. Hatta Talha ile beraber oyunun sonuyla alakalı 2 saatlik bir program yapmıştık ki bu da oyunun konusunun ne kadar derin ve farklı kulvarlara eğildiğini herhalde gösteriyordur diye düşünüyorum.
Evet, peki sana şöyle sorayım, herkes bunu merak ediyor. Sence yılın oyunu hangisi?
Yılın oyunu, yani GTA ile Last of Us yarışır diyorum birincilik için. Çünkü buradan tam olarak da söylemiyorum. Biz de biliyorsun yılın oyunları anketini yaptık. Oyuncular, birçok oyuncu katıldı buna. Bu hafta sonundan itibaren platformlarla başlayacağız. Ayın 31'inde tam gece yarısında, tabii yeni yıla girerken de top 10 listemiz oyuncu severlerin karşısında olacak. Buradan bunu söyleyebilirim.
Ben kendim için söyleyeyim. The Last of Us beni gerçekten çok fazla etkiledi. Grand Theft Auto 5 de kaliteli bir yapım, ama The Last of Us'ın o etkileyici sarıcılığı bende açıkçası olmadı arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş telefon şimdi dünyasına geçmek istiyorum. Bu sene çok fazla...
Lafını kesiyorum ama...
Yok, önemli değil.
Heh, bir şey söyleyeceğim. Hani Last of Us'ta o sonunda kaldığın Dumur'u herhalde hiçbir oyunda alamamışsındır son zamanlarda. Onu
Evet,
söyleyeceğim. Bu arada
gerçekten öyle.
forumda bir oyunla ilgili bir soru var. Ona kısaca değineyim. Mass Effect 4 ile ilgili arkadaş 2-3 kere sormuş. O yüzden hemen söyleyip geçmek istiyorum. Mass Effect serisi ben oldukça beğeniyorum arkadaşlar. Özellikle birinci oyunu gerçekten çok kaliteliydi. Her ne kadar aksiyona kaymış olsa da güzel bir seriydi. Hani RPG severlerin, aksiyon RPG severlerin kaçırmaması gereken bir seriydi. Geçtiğimiz nesile damga vuran oyunlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Yeni nesil içinde Mass Effect 4 geliştiriliyor. Herhangi bir görsel veya video yok. Fakat Game Informer dergisi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Ve Mass Effect 4'ün oynanabilir versiyonunu gördüklerini söylemişlerdi. Sadece birkaç cümleyle özetlediler. Gerçekten de böyle ağzınızı açık bırakacak derecede kaliteli sahnelere sahip olduğu söyleniyor ki biz de büyük bir merakla bekliyoruz. Muhtemelen E3 fuarında, en geç E3 fuarında Mass Effect 4 ile ilgili ilk bilgileri de almış olacağız diye düşünüyorum.
Evet, bu sene telefon dünyasında çok fazla hareketlilik vardı. Model bazındaki hareketliliklerden bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu sene fiyat performans canavarı birçok telefon gördük. Kullanıcı dostu akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla beraber HD ekranlar 700 TL altında fiyatlarla kullanıcılarla buluştular. 4 çekirdekli oyun oynatabilme kabiliyetine sahip Android 4.0 yüklü cihazları 600 lira gibi fiyatlara satın aldık. Bu yüzden yani bence bu yılın en iddialı modellerinden bir tanesi ve hatta benim hiçbir şüphe duymadan öneri isteyenlere önerdiğim telefon General Mobile'in Discovery'si oldu. Yani bu telefon 4 çekirdekli işlemcisi Cortex A7 der biri ama 544 MP Power VR GPU'su, 1 GB belleği, 720p ekranıyla beraber şu an Android için çıkmış bütün oyunları da oynatabiliyordu. Yani 600 liralık bir telefon satın alıyorsunuz. Hem Android'in yapabildiği her şeyi yapıyorsunuz hem de üstüne oyun oynayabiliyordunuz. Gerçekten fiyat performans canavarı bir telefon oldu. Mustafa da telefon konusunda zaten iddialı bir arkadaşımız. Haberleriyle yer alıyor. Sen ne düşünüyorsun General Mobile Discovery tarzı telefonlar hakkında Mustafa?
Şimdi bahsettiğimiz telefon sonuçta Android'li bir telefon. O yüzden ilk başta Android mi yoksa başka bir platform mu sorusu geliyor. Eğer Android tercih ediyorsa kullanıcı zaten önünde ve fiyat skalası da hani 1000 TL altındaysa alabileceği en iyi telefon geçtiğimiz yıl, yani geçtiğimiz değil 2013 yılı için Discovery gözüküyordu. Ekranı hatırladığım kadarıyla biraz kullanma fırsatım olmuştu ama son derece parlak ve kaliteli bir ekranı vardı. 4 çekirdekli işlemcisi oldukça performans, yani oldukça yük altında bile sıkıntısız çalışabiliyordu. Veya en azından kullanıcıyı çok rahat bir şekilde tatmin edebiliyordu. Grafik birimi keza öyle. O da oldukça güçlüydü. Fiyatını göz önüne aldığımızda güçlüydü. Bir de onun yanında Bluetooth 4.0 gibi veya işte 802.11n'ler gibi yeterince hani o fiyat aralığında Bluetooth 4.0 için konuşuyorum. Fazla göremediğimiz özellikler de vardı. Bir de tabii çift sim kartlı olması gerekiyor. Öyle hatırlıyorum. Doğru mu Mesut?
Evet doğru.
Aynen. Bir de onu düşündüğümüzde ki bazı insanlar oldukça önem veriyor çift sim kart yuvasına sahip olmasına. O açıdan General Mobile Discovery oldukça iyi bir telefondu. Zaten kullanıcı yorumlarını da okuyordum ben forumdan bazen. Mutsuz olan kullanıcı yok denecek kadar azdı. Çünkü sonuçta insanların cebinden çok daha uygun bir, çok daha düşük bir tutar çıkıyor. Hani bir tarafta 2000 TL'lerden bahsediyorsunuz, bir tarafta 600-700 TL'den bahsediyorsunuz. Otomatik olarak elinize öyle bir telefon aldığınızda o telefonun hani o 2000'liğin yanında bazı sıkıntıları olsa bile otomatik olarak siz onu görmüyorsunuz. Öyle bir telefondu. Ben de bazı soran arkadaşlara önerdiğim oldu. Eğer ki düşük daha uygun fiyatlı telefon almak isteyenler varsa iyi bir çözümdü Discovery.
Şimdi bu senenin en uzun ömürlü telefonu da hani ben kendi açımdan açıklamak istiyorum. En uzun ömürlü derken sene başında aldıktan sonra değiştirme ihtiyacı duymadan kullanmaya devam edeceğiniz telefonlardan bahsediyoruz. Ayrıca isim ve marka değeri de azalmayan, sürekli olarak piyasada kalan. Bence iPhone'lar tarafında iPhone 5'ti bu telefon. Çünkü iPhone 5C ile beraber ucuz iPhone çıktı ve 5 senenin yanında 5 uygun fiyatla satılan bir iPhone olmadı. Yani eğer iPhone 5 sahibiyseniz gerçekten size özel, has bir telefona sahip oldunuz. Android tarafında da ben bu kategoride HTC One'ın isminin değerini kaybetmediği telefon olarak hani söylemek istiyorum. Neden derseniz HTC tarafında HTC One'ın üstüne bir amiral gemisi gelmedi. One Max, HTC One'dan tamamen farklı bir telefondu. Ve One sahip olduğu özelliklerle, kendine has özelliklerle gerçekten kategorisinde fark yaratan bir telefon oldu. Boom sound'a sahipti, Beats Audio'yu taşıyordu. Zoe isimli bir fotoğraf işleme, görüntüleme programına sahipti ki bu gerçekten güzel efektli geçişte senaryolar yaratmanıza izin veriyordu. Videoları oluşturmanızı sağlıyordu. Ultrapiksel kamerada biraz çoğaladılar. Resim kalitesinde kötüydü ama video kalitesinde şu anda hala en iddialı telefonlardan bir tanesi. Hatta Nokia ile arasını açan, dava konusu olan HD mikrofonlara sahipti. Böylece çok yüksek kalitede ses kaydı yapabiliyordu telefon. Ve metal gövdesiyle, alüminyum gövdesiyle de premium telefon hissiyatını kullanıcısına tamamen veriyordu. Ve 4.7 inç ekranında Full HD çözünürlük sunuyor olmasıyla da aslında en yüksek piksel yoğunluğuna sahip telefon olma özelliği taşıyordu. Yani tüm bu özellikleri düşündüğümde HTC One'ın hala da, yani sene sonuna geldik. Biliyorsunuz Snapdragon 800'lü telefonlar çıktı. Buna rağmen marka değerini koruyan telefon olduğunu düşünüyorum. Tabii ki düşünceleriniz farklı olabilir, paylaşabilirsiniz. Bu benim kendi düşüncem. Hani iPhone 5 konusunda Mustafa'nın düşünceni merak ediyorum. Sen ne düşünüyorsun Mustafa? Yani sence haklı mıyım o Apple kısmında iPhone 5'in isim koruma başarısı hakkında?
Tabii yani şu anda iPhone 4S bile hani yine ismini hala koruyan bir telefon. Ama iPhone 5 biraz daha değerli oldu. Neden değerli oldu? Dediğin gibi bir anda onun önünü kestiler. iPhone 5 7'den dolayı önünü kestiler çeşitli sebeplerden dolayı. O yüzden iPhone 5 bir anda özel bir telefon oldu. Az sayıda üretilmiş gibi böyle kullanıcısını daha farklı bir şekilde hissedebileceği bir telefon oldu. O açıdan iyiydi ama ben onun çeşitli sorunlarının olduğunu düşünüyorum. iPhone 5'in zaten Apple'ın iPhone 5C'yi çıkarmasının sebeplerinden birinin de bu olduğu düşüncesindeyim. Ama genel olarak sıkıntısız bir telefondu. Genel olarak zaten iPhone'lar öyle uzun yıllar götürebildiği için çok fazla sıkıntı çıkarmıyorlar. O sebeple iPhone 5 şu anda da popülerliğini koruyor. Yine ismini korur. Hatta gelecek senenin belli bir dönemine kadar da korur ama ondan sonra iPhone 6 ile birlikte veya işte 8. nesil iPhone ya da ne derlerse bilemiyoruz. Ondan sonra tabii ki çok daha farklı şekilde aşağılara doğru hızla düşecektir diye düşünüyorum. Çünkü iPhone 6'da çok daha farklı bir tasarımla karşımıza çıkacağı konuşuluyor. iPhone 5S'de bir önceki serinin, bir önceki yılın amiral gemisi olarak duracak. Otomatik olarak zaten iPhone 5C'de olmuş olacağı için iPhone 5 bir anda orada kaybolmuş olacak ama 2013 yılı için dediklerin doğru bence.
Android tarafında bir de bir telefon vardı ki her şeyin en iyisini bir arada sunmayı başardı. Bu da bence Samsung Galaxy Note 3'tü. Evet, tablet sınıfında yer alan bir telefon. Birçok kişi için büyük gelebilir. Ama bence boyutları, o boyutlardaki kasa yapısı, sağladığı özellikler, donanımsal gücü, yani hepsi bir arada bir yapı olarak gerçekten çok iddialı bir telefondu ve bu senenin belki de en iyi telefon olarak anılabilir. Birçok kişinin aklına gelecek LG G2 bu kategoride nerede? Bence LG G2 farklı bir yeri hak ediyor. Çünkü neden derseniz LG G2 ucuz bir telefon değildi. 1500 lira, 1400 liraya satın alındı. 32 GB'lık versiyonu satın alınamadı. 16 GB'lık versiyonunu birçok kişi satın aldı. Ve 16 GB'lık versiyonda 10 GB'a yakın bir an kullanıcıya ayrılmıştı. MicroSD kart slotuna sahip olmadığı için de hafızasını arttıramıyordunuz. Yani kısacası beraberinde acabaları da bulunduran bir telefondu. Ve sene bitmek üzere hala daha ciddi bir güncelleme almamış durumda. Hala daha kamerasındaki sıkıntılar devam ediyor. Yani LG sözünü tutmadı. Ve bu telefon üstüne gerçekten odaklanılmış bir şekilde köklü yazılım değişiklikleriyle desteğini de sunmadı. Ben LG G2'nin bu seneki potansiyelini kullanamayan telefon olduğunu düşünüyorum. Zaten satış rakamlarına bakıldığında LG de çok memnun değil. İstediği satış rakamlarına bir türlü ulaşamadı. Çünkü telefonda acabalar çok fazlaydı. Bu yüzden LG G2'nin çok övülesi bir telefon olmadığı düşüncesindeyim. Evet, tavsiye edilir. O fiyat kategorisinde hala iddialı. Ama onu bir kategoriye sokup da bu sene ayrıca bir ayrıcalık tanımanın çok da gerekli olmadığı düşüncesindeyim. Tablet tarafına geçtiğimizde ise hala da Android tarafında ismini övebileceğimiz, direkt dönebileceğimiz bir tablet yer almıyor. Hala da tablet alacaksanız ben iPad almanız gerektiğini düşünüyorum. Hani bilmiyorum, Ersin veya Mustafa içinizden Windows RT önerecek var mı ya da Windows Pro tabletleri?
iPad mini diyorum ben de.
Ben tablete geçmeden önce LG G2 ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii. Aslında telefon çıkarken en yenilikçi telefon olarak dikkat çekiyordu bence. Hani o tuş takımındaki tuşun farklı yerde konumlandırılması küçük de olsa belki bir yenilikti ve ciddi bir yenilikti aslında, küçük demeyelim de hani alışılmışın dışında bir tasarımdı. O açıdan örneğin senin dediklerin, o işte yazılım sorunları veya yazılım desteği şu anda yeteri kadar verilmiş olsaydı ben LG G2'ye yılın en yenilikçi telefonu derdim. Ama maalesef dediğin sebeplerden dolayı bunu söylemek biraz zor. LG galiba bu konuda bilmiyorum ya elinden mi gelmiyor yoksa istemiyor mu? Yani neden böyle, hani geçmiş yıllarda sonuçta bunu çok kötü şekilde deneyimlemiş. Biraz firmaların ders çıkarması lazım ama neden çıkarmıyorlar anlamak mümkün değil. Umarım 2014 ile birlikte onlar da yeni bir sayfa açar. En azından verdikleri sözleri çok daha iyi bir şekilde tutarlar. Tablet konusuna da gelecek olursak, dediğin gibi tablet konusunda önce olan firma şu anda hala Apple. Aynen, götürmeye devam ediyor. Aslında Google burada biraz tableti artık geri planda bırakır gibi oldu. Çünkü baktı fazla sanki uğraşmaya gerek yok. Zaten aşırı derecede bir fark var. Telefonlar çok daha popüler, çok daha hızlı değiştirilebiliyor. Satış rakamları çok daha yüksek. Belki ondan dolayı biraz Android'in tablet kısmını geliştirmiyor. En azından çok fazla efor sarf etmiyor. Apple da bunu bir şekilde kullanmayı başardı. Şu anda hala liderler zaten. Evet, Android tabletlerin satış sayıları hızla yükseliyor ama ulaşabilmiş değiller. Ulaşabileceklerini de ben çok fazla sanmıyorum. Sonuçta tablet dediğimiz cihazlar üretkenlik açısından hiçbir zaman bilgisayarlarla eşdeğer olamaz. Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Windows 8 tablet de deseler, Pro veya işte nasıl isimlendirsinler. Sonuçta ben orada bir üretkenlikle ilgili bir Excel dosyası oluşturmak istediğimde veya bir Word dosyasında bir şey yazmak istediğimde ekrandaki klavyeyi kullanamıyorum. Yine çantadan bir klavye çıkartmam gerekiyor. Oldu sana o zaman tablet, bildiğim bir ultrabook veya dizüstü bilgisayar. Yani bu açıdan değerlendirdiğimizde tabletlerin ben her zaman farklı bir yerde konumlandırılması gerektiğini düşünüyorum ki ilk iPad'in lansmanında hiç unutmam, Steve Jobs tabletleri cep telefonlarıyla dizüstü bilgisayarlar arasında konumlandırmıştı ki hala bence o yerlerini koruyor ki tabletlerin de asıl amaçlarının ben o olduğunu düşünüyorum. iPad de bu amaca çok uygun şekilde performans sergiliyor. Uygulama desteği veriyor. Üreticiler de, yani daha doğrusu üçüncü parti geliştiriciler de buna destek veriyorlar. Market sürekli gelişiyor. Mevcut uygulamalar çok iyi. Kısmen bir şeyler de yapabiliyorsunuz üretkenlik açısından ama uzun vadeli tabii ki dediğim gibi bir dizüstü bilgisayar kadar olmuyor. O açıdan baktığımızda iPad'ini açık ara 2013'te de götürdü. Muhtemelen 2014'te de götürecek. Bakacağız. Hep birlikte göreceğiz.
Arkadaşlar, yaklaşık olarak 1 saat 35 dakikadır test yayını da katıyorum, yayındayız. Biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Artık yavaş yavaş da bitirmek istiyorum. Bu arada Mustafa ile Ersin'e de vakit ayırıp bana burada yardımcı oldukları için tekrar teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarıyla katkıda bulundular. Umarız sizler için keyifli bir yayın olmuştur. İzlerken keyif almışsınızdır. Biliyoruz forumda birçok sorunuz var, cevaplayamadığımız sorularınız var. Bunların hepsini yarın cevaplayacağız yazılı olarak, sözlü olarak. Anlattıklarımızdan veya cevapladıklarımızdan yararlanabildiyseniz ne mutlu arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.